İyi günler sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ağır Zaman ve Yaratılış Delilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Doktor Örel Hocam, Onur Hocam, Önder Hocam, Doktor Oktar Hocam, Erdem Hocam ve ben Önder Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden, ağır zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz.
İnşallah.
Ben öncelikli olarak bir Allah'ın bizlere vermiş olduğu mucizeyle başlamak istiyorum. Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetler saymakla bitmiyor. Genelleme yapılarak da bitmiyor. Bunlardan bir tanesi de bizim sürekli olarak her gün, her sabah kalktığımızda, gözümüzü açtığımızda gördüğümüz nesneler, cisimler ya da kendimiz baktığımız zaman, yani bunun vesilesini sağlayan gözler. Gözlerden biraz bahsetmek istiyorum. Gözlerde Allah'ın vermiş olduğu çok muazzam bir sistem var. Ve bu sistem hiç durmadan, duraksamadan, hayatımız boyunca bir aksilik olmadığı sürece devam ediyor bu sistemler. Şöyle düşünelim, mesela bir yere bakarken, bir kaleme bakarken ya da bir bardağa bakarken gözümüzde yüz milyarlarca işlem gerçekleşiyor orayı görebilmek için. Burada gözümüzde baktığımız zaman da önce korneada, sonra göz bebeğinde ve sonra mercekte olmak üzere görüntü oluşuyor. Ve bunun sonucunda da ışıkların ışınlarını elektrik sinyallerine dönüştürüyor gözler. Ve bunları sinir hücreleriyle görüntü haline kavuşturuyorlar. Ve bu sistemde de retinaya gelen görüntü, bizim aslında retinamızda gördüğümüz görüntü ters olarak geliyor retinaya. Fakat biz bunu düz olarak gözümüz tekrar algılayıp ve düz bir şekilde karşımıza çıkartıyor, düz olarak algılatıyor. Ve iki farklı gözden tek bir nesneye odaklanıp tek bir görüntü alabiliyoruz. İki gözün birleşmesi sonucunda, odaklanması sonucunda. Ve gözlerin bu sistemleri de bütün cisimlere farklı farklı bakmasına rağmen, farklı görmesine rağmen, mesela uzaktaki bir cismi de biz algılayabiliyoruz. Yakındaki bir cismin de yakında olduğunu algılıyoruz. Oysa bunların hepsi sadece 1 milimetrelik bir alanda gerçekleşiyor görüntünün dediğimiz noktada. Yani benim şu anda gördüğüm şu önümdeki bardak da benim aynı bölgede gerçekleşiyor. Denize bakıp ileride bir gemiyi gördüğüm anda da bu küçük dediğim yani 1 milimetrelik yerde bu olay gerçekleşiyor. Ve bu bütün nesnelerde, bütün renklerde aynı şekilde. Ama Allah bize böyle bir algı vermiş. Biz mesela mesafeyi gözümüze baktığımız zaman görebiliyoruz. Yoksa ben bu mesafeyi ayarlayamasam, elimi masaya attığım zaman, bardağı doğru uzattığım an tutamazdım mesafeyi kestiremediğim için. Ama bu yakın ve uzaklık mesafesi gözün Allah'ın vermiş olduğu mucizelerden bir tanesi. Göze Allah'ın verdiği. Bu dediğimiz gibi rengi ayırabiliyorsunuz, biçimi ayırabiliyorsunuz. Bilim adamları hala şu anda gözün nasıl renkli görebildiğini saptayabilmiş değiller. Neden renkli gördüğünü. Allah da bize söylüyor. Kendi ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Yani gören göz değil. Allah'ın gören ruh daha doğrusu. Dışarıda olan maddeye de nesneye de gören ruh. Allah'ın vermiş olduğu ruh sayesinde gözler görüyor, algılıyor. Ve bize Allah böyle üstün özelliklere sahip bir göz vermiş. Hiçbir şekilde bir bozulmaya sebep olmuyor. Mesela biz koşarken de, onun hep örneğini veriyoruz, koşarken de çok net bir şekilde görebiliyoruz. Oturduğumuz yerde de net bir şekilde görebiliyoruz. Ya da hareketli bir nesneyi de odaklama sorunu yaşamadan net bir şekilde görebiliyoruz. Ama bugün günümüz teknolojisiyle kameralar, fotoğraf makineleri yapıldı. Hareketli görüntüde fotoğraf çektiğiniz anda görüntü kaymaya başlıyor. Ya da kamerayı omuzunuza alıp koşmaya başladığınız zaman da yukarı aşağı oynamalardan dolayı görüntüde netlikler olmuyor, bozukluklar meydana çıkıyor. Oysa bizim gözümüzde böyle bir problem yok. Her şey çok net odaklanıyor ve net bir şekilde görüyor. Gelen ışığı nasıl emeceğini, nasıl nerede, ne zaman, nereye göndereceğini ve nerede görüntüye dönüşeceğini gözümüz çok iyi ayırt edebiliyor. Allah'ın vermiş olduğu bu üstün gözler sayesinde de bizler kusursuz bir şekilde görmeye ve hayatımıza devam etmeye devam ediyoruz inşallah.
Hakikaten duyu organları çok kompleks organlar. Fakat önemli olan bir nokta daha var. Mesela insanın işte 5 tane duyusu var. Görme, işitme, tat alma, koku alma, dokunma duyuları. 6. bir duyuyu hayal bile edemez. Değil mi? Yani bilmediği bir şeyi yani hayalini canlandıramazsın bile. Yani mümkün değil. Yani mesela görme olmasaydı kimse görmeyi hayalinde bile canlandıramazdı. Cennette hiç bilmediğimiz duyularla da karşılaşacağız inşallah. Yani Allah'ın dilemesi. Çünkü duyuları yaratan Allah. Bilmediğimiz renkler olacak. Bilmediği rengi de hayal edemez insan. O da bir algıdır. Algıları hayal edemiyor insan yani bilmediği algıları. Ancak onunla Allah yarattığı zaman onu farkında oluyor. Şimdi ben de görmeyle ilgili bir kısaca bilgi vermek istiyorum. Hakikaten Gözün üzerinde durulması gerekiyor. Biri alabilir miyiz orada? Nasıl görüyoruz? Yani gözün yapısı hakikaten muhteşem. Allah'ın yarattığının delili inşallah. Bakın burada. Mesela bir mum var. Foton denen parçacıklar geliyor. Bakın gördüğünüz gibi trilyonlarcası geliyor göze. Karşınızdaki bütün objelerden, bütün atomlardan minik parçacıklar salgılanıyor. Ama onlar tabii çok çok ufak. Bunlar göze geliyor. Gözün içinde, bakın gözün yapısını gösteriyor yandan. Kornea var en dış tabakasında. Ve kristalin proteinlerinden oluşan bir lens var. Şimdi bu lens, yani kristalin proteinleri, vücudumuzdaki proteinlerden sadece bir tanesi. Bunlar ışığa geçirgen. Yani vücudun başka hiçbir yerinde ışığa geçirgen bir yapı yok. Sadece korneaya ve merceğe hassas bir yapı bu. Kristalin proteini de bu işin proteini. Tam olması gereken yerde olmuş. Bir kere bu sadece Allah'ın yaratmasıyla açıklanabilir. Tam yerinde, tam olması gereken yerde ve ışığa geçirgen bir protein yapısında. Ayrıca esnek bir yapısı var. Çünkü ışığı, gelen ışığı retinaya odaklamak zorunda. Bakın geliyor fotonlar, retinaya odaklanıyor. Burada gözden, bakın bu da çok ilginç. Gözden optik sinir çıkıyor. Yani bütün burada şimdi hücreler var, burada ışığa hassas hücreler var gözün arka kısmında. Onların bütün sinirlikleri bir araya geliyor. Ve milyonlarcası gözün arka kısmında optik sinir olarak gözün arka kısmından çıkıyor. Burada doğal olarak burada kablolar şeklinde sinirlikleri çıktığı için ışığa hassas hücre yok. Evet. Yani burası o açıdan kör. Yani görmüyor. Sadece görmeye hassas olan hücreler diğer kısımlarda var. Fakat ilginç olarak yani bayağı da büyük bir yer böyle. Yani gözün arka kısmında şöyle kablo gibi büyüklüğünde bir yer var. Karşımızda hiç bizde görüntüde bir eksiklik yok. Kontrol edelim. Mesela tek gözle bakalım. Görüntüyü görüyoruz. İki gözün görüntüsü birbirinden farklıdır. Evet. Farklı yani yerleri farklı olduğu için yer açısından. Dolayısıyla görme alanında farklı şekilde görürler. Diğer gözümüzde bu gözün gördüğünü de kontrol edelim. İkisi de aynı şeyi görecektir. Fakat hayret bir şekilde görmeyen bir bölge var burada. Işığa hassas hücrenin olmadığı. Ama görüntüde hiçbir aksaklık olmuyor. Bu bir mucize. Ayrıca gözün arka kısmındaki bu tabakada damarlar var ve sinir hücrelerinin kabloları da önden geçiyor. Bakın dikkat edersek burada. Bakın burada şimdi burası gözün ön kısmı, merceğin olduğu taraf. Burası da arka kısmı, sinirlerin çıkıp beyine gittiği taraf, beyin tarafı yani. Bütün bakın hücrelerin sinir lifleri önde. Fakat yine görüntümüzde gözükmüyor bunlar. Normalde bunlar ışığı geçirmeyen yapılar. Aynı zamanda damarlar var. Yine onlar ışığa hassas hücrelerin önünde. Biz damarlı bir yapı da görmüyoruz. Damarlar değil mi? Kan olan içinde kırmızı veya işte neyse rengi böyle değil mi? Koyu renkli yapılar. Işığa geçirgen değil o anlamda. Öyle bir yapı da görmüyoruz. Görüntü muhteşem, kusursuz olarak yaratılmış Allah tarafından. Buraya gelen bakın fotonlar ışığa hassas hücrelerde elektrik sinyali haline dönüştürülüyor. Bu elektrik sinyali de sinirler yoluyla alınıyor. Nereye götürülüyor? Bakın burada hep elektrik sinyalleri toplanıyor optik sinirden. Ve burası işte dediğimiz yapı aslında bu. Bakın görüyorsunuz damarlar var burada. Görüntümüzde hiç damarlı bir yapı yok. Kusursuz bir yapı var. İnşallah. Yani bu şu an için açıklanamıyor Allah'ın dilemesi için inşallah. Arkadan bakın ışık elektrik sinyalleri olarak beyine gidiyor. Elektrik bu optik sinir çaprazlaşır. Yani gözün sağ tarafından gelen sinyallerin bir kısmı aynı tarafa gider. Bu yolu izler. İç tarafından gelen sinyaller de bakın karşı tarafa gider. Böyle bir çapraz yapıyor. Ve sonuçta görme alanının her bir gözden gelen bilgilerle iki diğer gözden gelen bilgiler her iki tarafta da toplanır. Ve bu üst üste gelen görüntü derinlik hissini verir. Evet. Şimdi devam edelim. Bakın burada elektrik sinyalinin görme merkezine ulaşmasını görüyoruz. Görme merkezine geliyor. Beynin içi kapkaranlık. Beynin içinde sadece elektrik sinyalleri vardır. Yani böyle tabii şematik olarak çizilmiş ama normalde beynin içindeki yapı böyle değil. Açtığınız zaman bayağı bir et parçası yani böyle karşılaşıyorsunuz. Neyin ne olduğu tam belli olmuyor. Ama burada şematik olarak gösterilmiş. Sinirlerden böyle gidiyor. Sadece elektrik sinyalleri. Bakın hiç ışık yok. Işık çünkü gözün arka kısmını geçemiyor. Oraya geliyor, oradaki sinir hücrelerinde sonlanıyor fotonlar. Orada elektrik sinyaline çevriliyor, orada emiliyor. Pigment tabakası var. O fotonlar emilir, orada kalır. Ondan sonra devam etmiyor. Yani insan zannediyor ki dışarıdaki ışık geliyor, beyne ışık olarak geliyor. Beynin içinde de ışık var. O ışıklı, üç boyutlu görüntü görüyor. Öyle bir şey yok. Kapkaranlık bir ortamda sadece elektrik sinyalleri var. Bunlar evet. Yani çok net bilimsel gerçek.
Ve hocam şekilde... bu süreç saniyenin onda birinde oluyor. Bu anlattığımız hani aşamalar diye anlatıyoruz. Elektrik sinyalinin dönüşmesi, korneadan merceğe kadar ulaşması, mercekten de beyne iletilmesi. Dediğimiz süreç saniyenin onda biri. Biz böyle uzun uzun anlatılıyor da bu çok kısa bir işlem süresinde gerçekleşiyor. Yani hiçbir şeyin hızı bu kadar hızlı olamaz zaten normal olarak yeryüzünde düşündüğümüz zaman.
Tabii yani bakın bunlar şimdi gözdeki bu reaksiyonlar pikosaniye düzeyinde oluyor. Fotonların, ya foton dediğimiz elektrondan da ufak. Elektronların gönderdiği atomlardan çıkan parçacıklar bunlar zaten. Yani elektronların kendisi de değil, elektronun parçacıkları geliyor. Trilyonlarcası geliyor ve oradaki enzimlerdeki reaksiyonlar 3 pikosaniyede gerçekleşiyor. Yani bir saniyenin 300 milyarda biri kadar bir süre içerisinde görme reaksiyonları gerçekleşiyor.
Ve geri dönüyor.
Ve geri dönüyor onlar bu hızla. Yani muazzam bir hız evet. Bu. 300 milyar reaksiyon oluyor her saniye demektir bu.
LCD televizyonlardan biliriz. Milisaniyelerden bahsedilir ki onlar değil mi ne kadar hızlı işlem yapılırsa o kadar iyi olduğu anlamına gelir. Görüntü eğer yavaş çalışan bir LCD televizyonsa arkadan flu bir şekilde yani arkadan gölge bırakarak devam eder.
Evet.
Ona bakarak onun yanında binde veya 2000'de bir gibi bir hızla gerçekleşiyor. Böylece biz çok net bir şekilde hareketli görüntüleri düzgün bir şekilde net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet. Hiç kayma olmuyor evet, değil mi? Böyle olmuyor, birkaç evet. Tane insan şekli görmüyoruz yani.
Eğer işlemler çok yavaş bir şekilde gerçekleşmiş olsaydı eski görüntüde kalırdı.
Evet.
Değil mi? Yeni görüntüye geçme durumu olmayacaktı.
Olmayacaktı. Ya evet. Zaten böyle ışık çakma şeklinde olurdu zaten. Onu toparlayamazdı. O bir kere ışık çakardı. Bir daha biz şekil ve obje göremezdik. Evet. Mesela burada işte mum ışığı görüldüğü gibi mum dışarıda. Mumun kendisinin içeriye girmiyor. Onun ışığı da içeriye girmiyor.
Işıktan
sadece
habersiz.
Göze kalıyor. Göze evet. Kadar geliyor. Gözden sonra elektrik sinyali devam ediyor. Elektrik sinyali mum olarak orada oluştu. Şimdi bu bilimsel gerçeği bakın bilim adamları ne diyorlar buna? Onu görelim. Mesela bu bir bilim hanımı. Gözler diyor bakın ne diyor? Objektife benzer diyor. Fakat diyor asıl gören kayıt bandı beynin arkasındadır diyor. Yani gözle görülmüyor. Gören göz değil. Adı görsel kortekstir. Yani görme merkezi. Hemen burada arkadadır. Bu kamera ve kayıt bandı gibi diyor. Ona benzetiyor. Yani gören göz değil. Ama gören bir göz var içeride. Görüntü oluşuyor. O mesela biz şimdi ışık geliyor. Işık gelmiyor ki. Işık da yok dışarıda zaten. Fotonlarla gördük çok açık bir şekilde. Elektronlardan daha ufak minik parçacıklar gönderiliyor göze. Bu ışık değil. Işık dediğimiz bizim bambaşka bir şey. Aydınlık, değil mi? Üç boyutlu renk var mesela. Renk de yok dışarıda. Fotonların her atomdan aynı fotonlar gelir. Dolayısıyla o zaman fotonların hepsi aynı olduğuna göre lacivert, pembe, kırmızı, ondan sonra sarı, beyaz olamaz. Çünkü fotonların hepsi aynı. Ama biz farklı renklerde görüyoruz. Yani her objeden fotonlar aralıksız geldiği için, düz bir satıkta da geldiği için, öyle düşünelim, düz bir satıkta geliyor. O zaman derinlik de yok dışarıda, kenar da yok, köşe de yok, yuvarlaklık da yok. Çünkü biz ayrı ayrı görüyoruz. Mesela bir obje, bir insan görüyoruz, hareket ettiğini görüyoruz. Halbuki fotonlar aralıksız geliyor, trilyonlarca foton. Şimdi teknik bir gerçek olarak aslında biz şunu anlıyoruz, hocamızın üstünde durduğu çok net bir konu, bilimsel bir konu. Dışarıda renk yok, dışarıda ışık da yok. Atomların da zaten yapısı... Yani artık biliniyor. %99'u boşluk. Onun da elektronunun artık minnacık bir parçacığı gönderiliyor. Evet. Demek ki o zaman dışarıda ışık yok, dışarıda görüntü yok, dışarıda üç boyutlu renk, böyle bir yapı yok. Da yok. Evet. Bizim anladığımız anlamda madde var ama aslında ulaşamadığımız hiç öyle bizim gördüğümüz gibi değil. O görüntü algı olarak var. Allah tarafından yaratılmış bir algı. Onun yaratıcısı olması gerekiyor. Nasıl hani televizyon sinyalinde, televizyonda görüntü oluştuğu zaman mutlaka onu üreten bir yapı olması gerekiyor değil mi? Televizyon kanalı diyoruz biz işte. Filanca TV diyoruz mesela. Onun istasyonundan gönderilen dalgalar. Ya o sinyalin evet. Yapıcısı var yani göndericisi var. Ondan sonra da o televizyon cihazı içinde o görüntü oluşuyor. Böyle bir algı oluşuyorsa o algıyı yaratanın olması gerekiyor. İşte Allah o. Peki o zaman hani şimdi devam edelim dedi ya oradaki hanım da. Göz görmüyor. Görme merkezinde yani arkada beynimizin arkasında oluşuyor. O zaman içeride gören bir göz olması lazım. Çünkü görüntü oluştuğuna göre beynin içerisinde küçücük bir yerde böyle. Hocamızın dediği gibi yani mercimek kadar bir yerde görüntü oluştuğuna göre orada gören bir göz olması gerekiyor. Evet. İşte o insanın ruhu. Yani çok açık bakın adım adım bilimsel olarak geldik. Bilimsel deliller bize içeride gören bir gözün bir yapının varlığını, madde ötesi bir varlığı zorunlu kılıyor zaten. Onu da Allah bildirdiği için biliyoruz biz. Çünkü Allah bildiriyor, kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. İnsan ruhu olan bir varlık olduğu için düşünebiliyor, görebiliyor, hissedebiliyor, müzik sesi duyuyor, parfüm kokusu algılayabiliyor. Ve bu algıları yaratana da biz Allah diyoruz. Bu sistemin yaratıcısına da Allah diyoruz inşallah.
Bunların hepsi işte elektrik sinyaliyle geliyor. Hatta hocamızın kitabı var. Maddenin Arkasındaki Sırrı adlı kitabında i̇nşallah. Hepsi çok detaylı olarak var. Koku olsun, parfüm kokusunu farklı alıyoruz, güllerin kokusunu farklı alıyoruz. Bunların hepsi bize elektrik sinyalleriyle geliyor. Burunun içindeki beynine doğru giden elektrik sinyalleri var. Bunu parfüm olarak ayırıyor kimisi. Kimisi gül kokusu olarak ayırıyor. Veya herhangi bir çeşit kokular olarak beynimiz bunu algılıyor, bu diyor. Görme de aynı şekilde hocamın söylediği gibi sinyallerle beraber geliyor. Mesela renk körü olanlar var. Benim yeşil gördüğümü o kırmızı görüyor. Niye? O da göz görüyor. Aynı renk. Niye? Çünkü sinyalden kaynaklanan bir şey. Beyne giden.
Mesela
bunun hocam çok güzel örneği de zaten gözün görmediği, kulağın duymadığı en güzel örneklerinden
bir tanesi de insanın rüya görmesi zaten. Gözümüz kapalı bir vaziyette uyurken biz renk görüyoruz, çiçekler görüyoruz, işte canlılar görüyoruz ya da insan görüyoruz. Yani mesela ben bir insanı görüyorum, aynı net olduğu şekilde görüyorum. Yani benim kendi bildiğim şeklinde görüyorum. Aynı netlikte sesini duyabiliyorum, ben konuşabiliyorum. Bunlar zaten insanın görmenin sağlayanın göz değil, duymayı sağlayanın kulak değil. İşitmeyi, işte konuşmayı sağlayanın ağız değil, Allah'ın ruhundan üflemesiyle olduğu çok açık. Çünkü rüyada bizim hiçbir zaman kendimizin farkında olmadığımız durumda uyku halindeyken biz bunları, bu işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Gözümüz aynı şekilde görüyor ama dışarıdan gelen bir foton yok. Bir kere göz kapağımız kapalı. Dışarıdan gelecek bir foton ışığı da yok. Biz aynı şekilde net görüntüleri görebiliyoruz. Hatta bazen kalktığımız zaman ne kadar gerçekçi geliyor. Sanki gerçekten yaşamışız gibi geliyor. Bu kadar net geliyor. Burada biz görüyoruz zaten hani gözlerin esasen açık bir ışığa ihtiyaç duyarak değil de Allah'ın dilemesi sonucunda gördüğünü. Rüya en güzel örneğidir bunlar için inşallah.
İnşallah.
Şimdi mesela materyalizm iddiası var ya, her şey maddeden oluşuyor. Diyorlar ki beyin var, yani beyin görüyor, beyin düşünüyor. Şimdi düşünelim. Ya bir kere o kadar saçma bir izah ki bu, yani bilimsel olarak bakalım. Atomlar küçük parçacıklar gönderiyor. Beyin de atomlardan oluşuyor. Atomlar arasında aslında hiçbir fark yoktur. Atomları birbirinden farklı kılan proton sayılarıdır. Yani işte demirin işte 26 tane protonu vardır. İşte bu hidrojende birdir. Bir hidrojen olur, öbürü demir olur. Öbürü altın oluyor işte, öbürü çelik oluyor vesaire. Ama protonları, nötronları ve elektronları birebir aynıdır. Hiçbir fark yoktur arada. Sadece sayılarında farklılık vardır. E şimdi bir atomun gönderdiği bir parçacığı başka bir atom görüyor, duyuyor, hissediyor, düşünüyor diye iddia ediyorsa, ki onu iddia ediyorlar. Bu çok abuk sabuk bir izah. Yani kimse inanmaz zaten buna. Çocuklar bile güler. Değil mi? Öyle olmadığı belli. Demek ki bir atomu başka bir atom göremez, duyamaz, işitemez. Atomun zaten öyle bir yapısı da yok, öyle bir aklı da yok. Bu mantığa da aykırı zaten. Saçma sapan bir şey. Materyalizmi çökertiyor zaten bu. O zaman gören beyin değil. Duyan da beyin değil, hisseden de beyin değil. Başka bir varlık, madde dışı bir varlık, madde ötesi bir varlık. İşte ruh. Yani onun için zaten rüyalarımız da çok büyük delil. Biz rüyada yatağımızda yatarken madde görüyoruz yani. Güneşi görüyoruz mesela. Güneşin sıcaklığını hissediyoruz. Ama güneş yok yani. Herkes bilir bunu değil mi? Rüyada olan bir güneşi, yani dışarıda var olan bir güneşi görmüyor ki insan. Yatağında yatıyor. Gözü de kapalı zaten. Ya o anda foton da gelmiyor artık yani dışarıdan. Ama çok net güneşi görüyor, insanları görüyor, manzara görüyor. E o zaman bizim güneşi görüp duymamız için dışarıda bir güneşin mutlak varlığı gerekmiyor. O yaratılıyor Allah tarafından, algı olarak var. Ya biz aslında hiç muhatap olamadığımız maddeyle ilgili şöyledir, böyledir. Kimse bunu, yani öyle bir şeye gerek de yok, bir mantığı da yok, bilimsel bir şeyi de yok. Yani böyle bir tutarlı bir tarafı da yok. Algılarımızla muhatabız. O algılarımızı da yaratan Allah. Bizim ruhumuz var. Yani bu çok net Allah'ın izniyle, ama ruhun yapısını insan kendisi ruhu olduğu halde, yani Allah'ın ruhunu taşıdığı halde bilemiyor. Allah'ın bize çünkü bildirdiği kadarını bilebiliriz biz. Biz Allah'ı hiçbir zaman kendisini bildiği gibi bilemeyiz. Ruhtan da size çok az bir bilgi verilmiştir diyor inşallah.
İnşallah. Hocam gözden bahsettik. Şimdi bir canlının, başka bir canlının gözünden bahsedelim inşallah. Çünkü Allah o canlının yaşayacağı ortama uygun o canlıda da özellikler yaratıyor. Ortamı da Allah yaratıyor. Canlıyı da, bütün kainatı inşallah. Canlıyı da o ortama tamamen uygun yaratıyor Allah. Mesela dört gözlü balık var. Bu balığın çok enteresan göz yapısı. Dört gözü var. İki gözü yukarıda gördüğümüz gibi su üstünü görüyor. İki gözü de su altını görüyor. Şurada diğer resmini görebiliriz. Evet, şimdi bu hayvana ne özellik sağlıyor tabii? Aynı anda hem su altını görmüş oluyor hem de su üstünü görmüş oluyor. Çünkü su üstündeki sineklerle de besleniyor. Ve sinekleri de görebiliyor. Tabii bu çok mucizevi bir göz yapısı. Maşallah. Çok daha kompleks iki gözden. Çünkü suyun kırılması var ve iki göz yapısı bundan dolayı farklı balığın. İki ayrı göz bebeği var ve iki ayrı odaklama noktası var o gözlerinin. Maşallah bu şekilde de hem sinekleri avlayabiliyor hem de su içinde yaşayan canlıları da avlayabiliyor. Onlardan da beslenebiliyor. Çok farklı bir göz yapısı. Tabii bu gözün evrimcinin iddia ettiği gibi ortama önce canlının ortamda oluşması ve gözün sonradan gelişmesi mümkün değil. Gözün ne kadar kompleks bir organ olduğundan bahsettik inşallah. Bu gördüğümüz balık çok daha kompleks göz sistemi. Çünkü iki ayrı göz var. Bir gözü suyun altını görmeye, mesela biz suyun altını göremeyiz. Bizim gözümüz çünkü su üstünde görmeye elverişli. O şekilde oluşmuş. O şekilde yaratılmış. Ama balığın gözü, iki ayrı gözü var ve bir gözü su altını görebiliyorken diğer gözü de su üstünü görebiliyor. İki ayrı burada yaratılış var. Maşallah.
Bizim gözümüz yaratılırken dışarıda hava olacak bir ortama göre yaratılmış. Mesela balığın göz lensi de farklı. Bizimki de normalde esneme kabiliyeti olmasına rağmen balık gözünde böyle bir özellik yok. Ve daha küresel bir yapıya sahip. İleri geri giderek daha değişik bir yöntemle çalışıyor.
Evet.
Maşallah. Evet, hangi gözü ne zaman çalışacağını tespit etmesi lazım. Bu canlı hani iki farklı gözü dediğimiz toplam dört gözü oluyor. İki farklı şekilde gören. İkisi yukarıyı görüyor. Suyu normal hava şekline göre düşünelim. Bizim gözümüz gibi. İkisi de suda yaşayan canlıların göz şeklinde, biçiminde. Ve hani hangi an hangisine bakması gerekiyorsa onu da görebilmesi gerekiyor. Oraya bakması lazım. Zaten balığı gördük. Ufacık bir balık. Hani onun ne aklı ne şuuru ne de beyni olan bir canlı. Hani ne zaman neye bakacağını, nasıl bakacağını da bilen bir canlı değil. Bu tamamen Allah'ın ilham etmesiyle olduğu, Allah'ın onlara vermiş olduğu üstün özelliklerde. Tıpkı bizlere olmuş olduğu gibi bütün dünyaya vermiş olduğu, bütün canlılara vermiş olduğu üstün özellikler sayesinde de biz bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Bu şekilde de Allah'ın biz üstün yaratma sanatını ve bizlere örnek edinmeksizin yarattığını çok net bir şekilde görebiliyoruz inşallah.
Maşallah. Evet, hocam deve de var mesela. Devenin de göz yapısı tamamen farklı. Önünde perde var, gözünün önünde. Yani göz kapağından ayrı olarak bir de zar var. O da mesela kum fırtınalarında koruma sağlıyor ona.
Değil mi? Niye deve de var, başka bir canlı da yok mesela? Ortamına uygun olduğu için, o şartlarda o canlının yaşaması daha mümkün olduğu için. Ya da bir kartal mesela 3000 metreden görebiliyor. Göz yapısı ona göre, mercek sayısı ona göre daha fazla.
Zoom işte özelliği var.
Zoom özelliği var, yani resmen yaklaştırıyor. Ya da bir yusufçuk böceği mesela 300 dereceye kadar, neredeyse arkasına kadar görebiliyor mesela. Göz mercekleri ona Allah o şekilde yaratmış. Ve arkasına kadar neredeyse görebiliyor. Yani bütün canlılarda farklı farklı özellikler. Az önceki balıktaki farklı bir özellikti. Ve bütün canlılarda bu farklı özelliklerle Allah yaratmış. Delillerini de bize göstermiş, koymuş ortaya. Biz de Allah'ın gösterdiği bu delilleri her an görüyoruz iman hakikatlerini inşallah.
Mesela şimdi bilim adamları mesela o kartalın gözündeki bu kameralardan onları yapmaya çalışıyorlar. İşte zoom'unu, o kadar uzaklıktan görüş açısını, fotoğrafını. Ama Allah'ın yarattığı canlı hiçbir kullanma parçası yok, hiçbir şey yok. Net şekilde çıplak bir gözle görüp o kadar uzaklıktaki bir nesneyi zoomlayabiliyor. Biz şu an onu yapmak için devasa bir şöyle bir de kameralarla, işte onun içindeki özel sistemlerle o kadar bile yaklaşamıyorsun. Allah'ın yarattığı gibi de olmuyor.
Ayar yapmıyorsunuz bir kere. Hani biz bir nesneye bakarken kendimiz bile oturduğumuz yerden baksak bunu görebiliyoruz. Ben mesela kafamı çevirdiğim anda, Erel hocama baktığım anda görüntü direkt netleşiyor. Hiçbir şekilde ayar yapmıyorsun. İşte uzaklığı, yakını ayarı. Mesela başka bir nesne olsa, daha uzaktaki bir nesneye bakarken eğer gözün öyle bir yapısı olsaydı duracaktık, odaklanacaktı, netleştirecektik görüntüyü. Ondan sonra net bir görüntü sağlayacaktık. Bu da nedir? Zaman kaybı olurdu bizler için. Ve hayatımızın yavaş ilerlemesine sebep olurdu. Ama hiç böyle bir şey yok. Biz çok net bir şekilde nereye bakıyorsak uzaktaki nesneye de direkt odaklanıyor gözümüz. Yakındaki bir nesneye de baktığımız anda odaklanıyor. Bu da Allah'ın vermiş olduğu bizlere üstün özellik ve güzelliktir. Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzel nimetlerdir. Çünkü hani bunun bizler için güzelliği vardır. Yani biz hemen anında hızlı bir şekilde görüp net bir şekilde algılayabiliyorsak bunların bizim için güzelliği vardır. Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlerdir, güzelliklerdir.
Bu gözlerin, yani bütün farklı gözlerin genetik yapıları birbirinden çok farklı. Yani hepsinin genetik yapısı diğerinden o bayağı farklı. Yani kiminin 30 bin merceği var, kimi tek mercekte, kiminin işte iki tane ayrı göz özelliği var. Değil mi? Bunlar hepsi farklı. Birinin diğerine dönüşmesi de imkansız. Yani bir genin başka bir gene dönüşmesi bilimsel olarak, bugün genetik biliyoruz biz, moleküler biyoloji biliyoruz, gözlemlere ve deneylere dayanıyor. Kesinlikle imkansız. Yani hiçbir harf değişikliği yarar getirmiyor. Tek bir harf değişikliği bile genin yapısını bozabiliyor. Yani dolayısıyla dönüşüm imkansız ve olmuyor yani. Yok öyle bir sistem, yok öyle bir mekanizma yaratmamış Allah. Hepsinin ayrı ayrı yaratıldığını görüyoruz fosil kayıtlarında. Bu gözlerin tamamı farklı bir şekilde çıkıyor. Kambriyen döneminde trilobit gözü var. İlk organ olarak o ortaya çıkıyor. Ve yaklaşık 3000 tane mercekten oluşuyor. Aynı göz yapısı mesela işte yusufçuklarda var. Aynı göz yapısı arılarda var. Günümüzdeki böceklerde var. Ama onlar da trilobit gözünden farklı. Yani tıpatıp aynısı değil. Mesela yusufçuğun gözünde 30 bin tane mercek var. Mükemmel bir düzlemde yaratılmış böyle. O kadar hassas ki bakın 30 bin tane mercek şu kadarcık bir saha içerisinde 30 bin merceği sığdığını düşün. Gözle ayırt edemiyorsunuz onu zaten. Mikroskopik olarak bakmak lazım. Mükemmel bir düzlemde böyle. Yani milimetrenin onda biri kadar kayma olsa mercekler arasında düzgün görüntü oluşmaz. Ama kusursuz bir düzenlikte yaratılmış böyle ve bütün canlılarda da bu şekilde. Birbirine dönüşmesinin imkansızlığı genetik bilginin ve bütün bu canlı gözlerinin birdenbire ve kusursuz olarak ortaya çıkması, fosil kayıtlarında çok net olarak görüyoruz bunu, Darwinizmi yerle bir ediyor. Bunun için zaten Darwin hep gözün neden oluşamayacağını, evrimle oluşamayacağını itiraf ediyor. Mesela gözü düşünmek diyor, beni tir tir titretiyor diyor, buz gibi yapıyor diyor. İşte gözün diyor, doğal seleksiyon diye gibi bir mekanizmayla diyor, bütün diyor bu fokuslama diyor, işte görme ayırt etme gibi özelliklerinin diyor, doğal seleksiyonlu oluştuğunu iddia etmek diyor. Bakın Darwin söylüyor bunu. En ileri derecede saçmalamaktır diyor. En ileri derecede saçmalamaktır diyor. Bu kitabına yazmış adam. Yani Türlerin Kökeni kitabında aynen bu ifade var. Evet. O DNA'nın, imkansız yani Darwin'in
bu. DNA'nın bilinmediği bir zamanda bunu söylüyor tabii. Eğer DNA'dan farklı haberdar olsaymış herhalde bunları hiç söyleyemezdi. Böyle evet. Bir iddialarında bahsedemezdi.
Evet.
Dilerseniz gözden bahsettik. Diğer bir duyu organımız olan kulaktan da bir miktar bahsedelim. Kulağın çalışma mekanizmalarından. Evet, videomuzu başlatabiliriz.
Evet.
Evet. Şimdi burada durduralım isterseniz. Kulağın 3 ayrı bölümü var. Bunlar ilkokul bilgilerimizden de biliriz. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak 3 ayrılıyor. Kulak zarına kadar olan kısma biz dış kulak diyoruz. Kemiklerin olduğu kısma orta kulak diyoruz. İçeride başka bir mekanizmada sıvı bazlı çalışan kısma da iç kulak diyoruz. Şimdi biraz ilerleyecek olursak eğer.
Ses dışarıdan geliyor.
Ses dışarıdan geliyor bu şekilde. Kulak kepçesi tamamen kulağın kanalına doğru sesi yönlendirecek bir şekilde dizayn edilmiş. Ayrıca dışarıdan gelecek tozlara, kirlere, burada bir toz parçası görüyoruz. Karşıda koruma sağlayacak bir şekilde dizayn edilmiş. Burada şu anda kulak zarını görmekteyiz. Arkada çekiç kemiğinin vermiş olduğu refleği izlemekteyiz. Şimdi burada bir ses sonucunda kulak zarında oluşan titreme görülmekte. Yüksek frekanslı dediğimiz tiz sesler eğer gelirse bu titreme hızlı bir şekilde, yavaş frekanslı yani düşük frekanslı kalın sesler geldiği zaman da bu titreme yavaş bir şekilde olmakta.
Dalga boyuna göre.
Evet, dalga aynen. Boyuna göre değişmekte. Şimdi, hızlı evet hareket, yüksek tiz bir sesi göstermekte. Evet, orta kulağa geçecek olursak burada 3 tane özelleşmiş kemik yapısı var. Çekiç kemiğini görüyoruz ilk başta. Bu tamamen kulak zarıyla bağlantılı olan kısım. Örs ve üzengi dediğimiz kemikler. Evet, bu şekilde bir titreşim yapmakta. İç kulağın bu kemik yapısı dışındaki yapılar da yine havayla dolu. Yani aslında kulakta 3 tane ayrı mekanizma kullanılmakta. Dış kulaktan gelen hava kemik yapısına, yani katı bir ortama aktarılmakta. İç kulakta da biraz sonra göreceğiz sıvı ortama aktarılmakta. Şimdi burada diğer bir yapıyı görmekteyiz. Kulak zarından iç kulağa aktarım doğrudan mekanizmayla olmuyor. Çekiç ve örs kemiklerinin ekseninden geçen bir yapı var. Yani rotasyon yapan bir yapı var. Ve bu kemikler çevre dokulara bazı ligamentlarla tutturulmuş durumda. Yüksek seslerde bazı kaslar var mesela, özel kaslar. Bu kasların kasılmalarıyla kulağın zarar görmesinden koruma mekanizmaları da yapılmış inşallah.
Kısa sürede durduruyor.
Evet, evet, evet.
Kasılarak.
Evet, titremesini görüyoruz tekrar. Şimdi burada üzengi kemiğinin iç kulağı bağlantısını görmekteyiz. Oval pencere denilen yapı. Bir piston gibi üzengi kemiği iç kulaktaki sıvıyı hareketlendiriyor. Şimdi bu sıvı yapısını renklendirilmiş halde göreceğiz. Evet. Perilimf denilen bir sıvı yapısı var iç kulak içinde. Üzengi kemiğinin hareketiyle, ileri geri hareketiyle bu sıvı harekete geçiyor. Peki normalde kapalı bir ortam, bu sıvının normalde harekete geçmemesi lazım.
Evet.
Aşağıda gördüğümüz yuvarlak pencere sayesinde de, yani bu aşağıda gördüğümüz, bakın, hareketli kısım yuvarlak pencere olmazsa sıvı hareketlenemez ve biz işitemezdik, yani işitmemiz olmazdı. Orada kemik yapısından farklı bir zar yapısıyla sıvının hareketlenmesine imkan sağlanmış.
Dalgalanıyor. Yani.
Evet, dalgalanma, evet. Şimdi bu gördüğümüz kısım kohla denilen kısım, duymayla ilgili kısım. Evet, sıvının hareketini izliyoruz burada. Evet. Şimdi kohleanın içine doğru bakacağız. Özelleşmiş yapılar, perilif denilen kanallar görülmekte.
Bu onların içinde geliyor dalgalanma.
Evet, evet, evet. Şimdi esas duymayı sağlayan kısım endolimf denilen özelleşmiş alanda gerçekleşiyor.
Ya, suyun içinde tabii başından beri o dalga hareket ediyor. Yukarı, evet, kadar çıkıyor.
Evet.
Kimin algılayacağı belli ama, değil mi orada?
Şimdi bu kohleanın yapısına şöyle bir açarak, açtığımızı varsayarak bir bakacak olursak, bazal membran denilen, yani duymayı sağlayan ve titreşen bir kısım var. Bu bazal membran kohleanın uç kısmında daha geniş, tabana yakın kısmında daha dar. Bu geniş olan kısımlar kalın sesleri algılamak üzere, dar olan, yani kısımlar ise ince sesleri algılamak üzere hücreler yerleştirilmiş buralara. Evet, şimdi bir örnek verecek burada. Kalın bir ses olduğu zaman nereler titreşecek? Mesela sesin frekansına göre farklı farklı yerler titreşiyor. Hepsi bir anda titreşmiyor.
Evet. Neresi titreşiyorsa o, evet, şekilde ses algılıyor.
Evet, oradaki hücreler sadece beyine iletiyi gönderecek. Şimdi mesela buradaki ses ince bir ses normalde. Sesi biraz açacak olursak belki duyabiliriz. Evet, bu orta şiddette bir, orta kalınlıkta diyelim, frekansta bir ses örneği. Yüksek, düşük frekansta olduğu zaman da, yani kalın olan seslerde de bu şekilde apex dediğimiz uç kısmına yakın kısımlardaki hücreler uyarı veriyor. Evet, titreşiyorlar. Evet, buradaki perilimf ile endolimf arasındaki bağlantı görülmekte. Perilife gelen bir uyarı bu şekilde titreşimi sağlayarak endolife uyarı vermekte. Bazal kısım dediğimiz ise aşağıda özelleşmiş yapının alt kısmı. Onu şimdi biraz sonra daha detaylı göreceğiz. Evet. Burası organ, Corti organı denilen kısım.
Yeşil
duymayı olarak sağlayan, evet. Duymayı sağlayan, orada sinir retilerini görüyoruz beyaz renkle.
Elektrik sinirlerini üreten.
Evet, üreten kısım. Şimdi ona yakından bakacağız. Burada bir takım özelleşmiş hücreler var. Evet, duymayı sağlayan hair cell denilen, yani tüylü hücreler denilen özel hücre tipleri. Bunların her birine tek tek sinirler bağlanmış durumda. Üste de tektoriyel membran denilen özel bir yapının içinde bu hücrelerin sinir uçları, yani tüyleri gömülmüş durumda. Titreşimlerle bu hücreler hareketlenmekte ve tüyleri de harekete geçmekte.
Bunu evet. Sesi algılamamızı sağlıyor.
Evet, evet. Şimdi daha detaylı olarak söyleyeceğiz onu. Evet, burada da şematik olarak görüyoruz. Maviyle görünen tüysü hücreler ve onların uçlarında evet destek hücreleri çevrede.
Onlar lojistik destek.
Evet, lojistik destek.
Enerji,
evet.
Atıkları almak, evet.
Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bu hücrelerin silyaları, stereosilya ve kliosilya denilen iki ayrı tüycük sistemi var. Bir uyarıyla nasıl hareket edeceğini birazdan göreceğiz. Evet. Şimdi tüycükleri tanıtıyor. Stereosilya denilen küçük tüycükler var. Bir de kliosilya denilen büyük, tek başına, tek bir tane olan tüycüğümüz var. Biraz ileri alırsak belki ne yapabilir?
Evet.
Evet. Bu tüycükler hareketle birlikte bir miktar eğiliyorlar. Ve eğilmeyle ne oluyor onu göreceğiz. Her biri uçlarından birbirlerine ince bir yapıyla, yine protein yapısıyla bağlılar. Ve uçlarında bir potasyum kanalı var bunların. Her bir tüycüğün ucunda. Eğilmeyle birlikte ne oluyor?
Yani titreşim sıvının içinde titreş, değil mi?
Evet, titreşimle birlikte... Evet, gördük. Kapaklar açıldı. Potasyum hücre içine girdi. Hücre içine giren potasyum daha sonra kalsiyum kanallarının açılmasına sebep oluyor. Onlar içeri girip sinir uçlarını uyaracak nörotransmitterlerin salgılanmasına sebep oluyor.
Evet,
bu şekilde,
yani.
Bu şekilde, evet, evet. Hepsi bunların protein sonuçta. Sinir hücrelerinin uyarılması sağlanmış oldu bu şekilde. Ve buradan beynin ilgili merkezine iletim sağlandı.
Evet.
Tabi burada yine algılamayı sağlayan neresi? Beynimizdeki hücreler. Evet. Bunların peki sesten herhangi bir bağlantıları var mı? Onların da sesle alakaları yok.
Yok.
Bu dönüşüm o kadar hızlı bir şekilde oluyor ki. Biz çevremizi o kadar net duyuyoruz. Net bir şekilde duyuyoruz. Yine burada tabi bir başka bir mucize var. Çift kulağımızın olması gerekiyor. Sesin hangi yönden geldiğini anlayabilmemiz için. Yani herkes deneyebilir. Tek kulağını kapattığı zaman sesin hangi yönden geldiğini ayırt edemeyiz.
Ayırt edemeyiz, evet.
Yani çift kulağımız olması lazım ki sesin noktasal olarak, yani üç boyutlu olarak hangi noktadan geldiğini anlayabilelim.
Ve bu da çok büyük bir şey. Beyinde evet. Her sesi algılayabiliyoruz. Mesela herkesin kişiye özel seslerini algılayabiliyoruz. Ben sesi duyduğum zaman görmesem bile Erel hocam konuşuyor diyebiliyorum, Oktar hocam konuşuyor diyebiliyorum. Hı hı. Her kişiye özel sesleri de ayırt edebiliyorum. Ya da bir ses duyuyorum, işte diyorum araba sesi, motor sesi, işte tekne sesi, o sesi, bu sesi, uçak sesi. Her sesi de farklı olarak görmesek bile beyinde algılanabiliyor. Bu da çok mucizevi bir özellik. Yani kaydediliyor beynimizde bir yerde. Ve o ses geldiği anda onun o ses olduğu algılanabiliyor. Hı hı. Çok mucizevi.
Hocam böyle zincirleme olaylar gösterdin. Evet. Peş peşe. Evet. Hayatımız boyunca hiç bozulmuyor bu zincir.
Kesinlikle.
Maşallah ve her an oluyor. Hı hı. Yani çok mucizevi bir şey.
Evet.
Değil mi? Bir kere bile hani birisinin ağzını oynadığını ama sesin gelmediğini görmedim. Hı
hı. Hayatım ve de, boyunca ve herkesin. Dediğimiz gibi yani herkesin sesini biz ayrı ayrı algılıyoruz. Yani beynimiz maşallah. Tüm özellikleriyle bunu algılıyor. Sadece kulaktaki hücreler değil. Kulaktaki hücreler bunu sadece beyine iletiyor. Bunu yorumlayan, detaylandıran beyindeki hücreler.
Yani bunu evet.
Evet hocam, yani o salyangozun içerisindeki sıvının çekiçörs üzengi kemiklerinden gelen titreşim bir sıvı dolu salyangozu titreştiriyor. Onun içindeki dalgalardan biz mesela bir senfoni orkestrasının konserini hı-hı. dinlediğimizi düşünelim. Yani bir keman sesi geliyor değişik notalarda. Oradan piyano, oradan durum bas, artık oradaki enstrümanların hepsinin çeşitli seslerini biz algılıyoruz. Neyin içinde? Orada bir kemik, 3 tane kemik var. Titriyorlar tıkır tıkır. Yani kemikten ne ses çıkar? Tıkırtı diye bir ses çıkar. Kemik başka bir ses çıkartamaz. Ama onun titreşim frekansı notanın rengini belirliyor.
Aynı anda aktarıyor hepsini bir de.
Evet, o ve karışıklık da olmuyor. O da çok acayip bir konu. Hakikaten aynı anda 4 enstrüman çalıyor. Sen daha renkli bir ses duyuyorsun. Hatta müzik kulağı çok iyi olan insanlar da aynı anda hangi notaları duyduğunu da söyleyebiliyorlar. Yani ses titreşimi öyle basit bir mekanik titreşim gibi değil. Bayağı hassas bir titreşim ve sonuçta duyu kaybı olmuyor. Aksine bir lezzet oluşuyor. O lezzetten biz haz duyuyoruz. Çok güzel bir müzik dinliyoruz. Hoşumuza gidiyor. Bizim yani dinleyerek zevk aldığımız bir şey haline dönüşmüş oluyor. O sırada mesela müzik esnasında mesela Erdem Hocam bir şey söylüyor. Onun da dediğini anlıyorum. Ona cevap veriyorum mesela. Doktor Hocam konuşuyor mesela. Onu dinliyorum. Yani gördüğümüz sistem zahiren şimdi Allah'ın bize yaratmış olduğu bir görüntüyü biz bize şimdi Erhal Hocam gösterdi. Normalde her şey Allah'ın bizim ruhumuza yaratmış olduğu algı. Bu da onun sebebi. Yani şu an sebebini mesela algılıyoruz. Ama sebebin içerisinde zahiren çok acayip derin bir sistem var. Yani o kanal açılıyor, o kalsiyum kanalını açıyor, kalsiyum içeri giriyor. Elektrik sinyali oluşuyor. O beynin iletim demetlerinden nörotransmitterlerle iletiliyor. Sinir hücrelerine ulaşıyor ve duydum diyor mesela. Ya bu işlemin sırf anlatması şu an 10 dakika sürdü.
Yine bu da çok kısa yani, bir işlemdir.
Ve bunun gibi bir işlem saniyede kim bilir kaç defa bizim kulağımızda sürekli oluyor. Ve dediğim gibi hiç bozulmuyor yani. Mekanik bir sistem titriyor, titriyor. Evet, ne rahatsız oluyoruz, ne bozulma oluyor, ne duyma kaybı oluyor. Maşallah, her tarafından baksak muazzam.
Titreşimi hissetmiyoruz. Mesela kulağımıza yakından bağırsak, sesli bir şekilde hafif böyle biraz bağırsak mesela kulakta titreşim kaşınma geliyor, meydana geliyor. Ama bizim normalde bu sesleri biz hiç sanki kulağımıza hiçbir şey geliyormuş gibi değil, direkt sesi alıyor ve algılıyor. Bir başka mucizesi de bizim ayırt ediyor. Resmen kapı kapı şöyle düşün. Ben konuştuğum anda biriyle sohbet ediyorsam yanımdakine değil, hani kulakta da odaklanma, daha doğrusu beynin gerçekleştirdiği bir şey. Ben karşımda sohbet ediyorum, yanımdaki de konuşuyor. Fakat ben o sesi duymak istemiyorum. Burayı duymak istiyorum, buraya odaklanıyorum ve buranın sesini duyuyorum. Buranın sesiyle asla karışmıyor. Buraya ya da hiç duymuyorum bile. Ben sadece o sese odaklanmışım ve o sesten gelenleri duyabiliyorum. Beynin odaklanması sonucunda. Oysa aynı titreşim. Belki daha yakından geliyor bir titreşim bana. Ama ben oradaki titreşimi algılıyorum. Bu da çok mucizeye baktığımız zaman. Allah'ın bizlere vermiş olduğu güzellik. Eğer odaklanmamız olmasa biz çok kalabalık bir ortamda asla ne sohbet edebilirdik, ne kimse birbirini duyabilirdi, ne de herhangi bir şey olurdu. En ufak seste direkt algı dağılır ve işittiğimiz şeyleri algılayamaz duruma gelirdik.
Ve çok güzel bir ayarda, yani tam da gitmiyor mesela. Değil mi? O da evet, arkadan evet. Biraz geliyor ama dikkatini diğerine vermiş oluyorsun dediğin gibi hocam. Şunu da belirtmek gerekiyor. Vücudumuz için fabrika gibi. Yani çok ses var. Kalbimiz atıyor değil mi? Kulağın hemen zarının yanındaki damarlardan sürekli basınçlı kan geçiyor. Ama vücudumuzun içindeki sesleri de duymuyoruz.
Evet.
Maşallah. Evet. Yani sadece dışarıdan gelen sesleri duyuyoruz. Bu da insanın tabii konforu için çok gerekli bir şey.
Allah duyum eşiği yaratmış bizler için. Ki evet. Çok yüksek sesleri de işitmiyoruz. Çok düşük sesleri de hissetmiyoruz. Yoksa biz bugün çok aşağı hissetsek yerdeki yürüyen böceğin sesinin adım seslerine dahi duyardık. Ya da işte gökyüzünde diğer böceklerin, uçan böceklerin seslerini de algılardık. Ya da çok yüksek olsa işte uzayda olan hareketlere kadar sesi algılayabilirdik. Ama Allah bizi bu duyum eşikleri arasında bizim konforumuz, bizim rahatımız için. Çünkü öbürlerinin olması bizim hayatımızı etkilemez fakat rahatsız edici bir şey olurdu. Yani bu bizim lüksümüz ve konforumuz için olan bir şey. Duyum eşiğinin bu seviyede olması. Ve her canlıda da farklı. Hayvanlarda duyum eşiği biraz daha aşağıda. İnsanlarda farklı bölgede. Bir başka canlılarda biraz daha yüksekte. O yüzden de Allah'ın bizlere vermiş olduğu bu nimetler saymakla bitmiyor. Yani biz her baktığımızda hem bu üstün özelliklerle Allah'ın yarattığını görüyoruz kusursuzca. Bir de baktığımız zaman bu özelliklerin hep bizim lüksümüz ve konforumuz için olduğunu da görüyoruz. Allah'ın bizlerin güzelliği için de yarattığını görüyoruz. Hem çok büyük kompleks sistemler hem de bizim konforumuz için üstün kalitede, üstün düzgünlükte ve üstün bir şekilde bizim faydalanmamız için Allah yaratmış.
Buradaki sistemlerin ama hepsinin gelip dayandığı bir nokta var. Mesela burada da gördük işte hava moleküllerinin titreşimi var. Kulak zarından öteye gitmiyor. Kulakta bitiyor. Kulak zarında bitiyor. Kulak zarından sonra yani bir eğer biz hava titreşimlerine ses diyorsak ses beynin içinde gitmiyor zaten. Orada kemik titreşimlerine dönüyor. Kemik de bir sıvıyı titreştiriyor. O tüyleri hareket ettiriyor. Orada da yani tüylerin hareketi de baktığımız zaman sonuçta bir takım potasyum denen atomların, iyonların yer değiştirmesi. Hücrenin dışında dururken içine giriyor. Orada da kalsiyum işte içinde dururken dışarı çıkıyor. Ya bu neticede müzik sesi, insan sesi değil bu. Atomların hareketi, elektronların hareketi. Zaten ses beynin içinde gitmiyor. Kapkaranlık bir ortam var. Bütün bunlar elektrik sinyali haline geliyor. Elektrik sinyali dediğimizde yani bildiğimizde bir şehir akımı gibi bir elektrik değil böyle. Elektronun akımlarından oluşan. Oradaki elektrik sodyum iyonlarının, klorun yer değiştirmesiyle oluşan bir akım. Yani dışarıda daha fazla olurken içeriye geçiyor mesela böyle. İşte bundan çok minik böyle bir akım oluşuyor. Potansiyel akım böyle. O atlaya atlaya gidiyor beynin içerisinde. Kapkaranlık ortamda. Yani ne ses var, ne görüntü var, ne dokunma hissi var, ne şekil yani kenar böyle, soğukluk, sıcaklık böyle beynin içerisinde. İşte ne de çilek tadı var, muz tadı var, portakal tadı var, ne de gül parfüm kokusu var. Fakat biz bu algılarımızda muhatabız. Ve eminiz bundan yani algı olarak var. %100 var. Algılarımızı algılıyoruz çünkü ve hissediyoruz onu. Allah hissettiriyor. İşte bu sistem çok önemli zaten. Yani hocamızın defaatle anlattığı ve üzerinde durduğu, Peygamber Efendimiz de bu ilme vakıf. Çünkü mercimek örneğini vererek söylüyor zaten. Allah diyor koskoca bir dünyayı diyor bir yumurtanın içerisine sığdırabilir diyor. İmam Cafer-i Sadık'ın naklettiği ve mercimek kadar bir yerde görüldüğünü anlatıyor. Ki o dönemde moleküler biyoloji, genetik, nöroloji, fizyoloji bunların hiçbiri yok. Ama söylüyor. Çünkü bu bir gerçek. Kur'an'da da olan bir gerçek ve bilimsel de bir gerçek. Ya bir varlık var. Bütün bunları algılıyor. Çünkü ses değil bu yani. Böyle atomların potasyumla kalsiyumun hareketi ses değil bu yani. Ses bambaşka bir şey. Bir his. Zaten tarif et desen edemez kimse yani. Değil mi? İnsan sesi, müzik sesi, işte cırcır böceği sesi nedir? Kimse anlatamaz bunu. Veya görüntü değil mi? Böyle üç boyutlu görüntü. Kırmızı nedir mesela? Hep bunu felsefeciler de tartışmışlar. Kırmızının ne olduğunu kimse söyleyemez. Sadece bilirsin sen o hissi bildiğin için o algıyı bilirsin ama tarif bile edemezsin. Ama bunların yaratıcısı var. Bu çok açık yani. Bir algı varsa, algı var. Biz yaratmadığımıza göre bunun bir yaratıcısı var. İşte Allah o. Yani bu materyalizm ve darwinizmi kökten deviriyor. Tamamen yıkıyor. Darwinistler onun için ruhtan, ruhun varlığından bahsetmeyi asla istemiyorlar. Çünkü ruhun varlığı Allah'ın varlığını kanıtlıyor. Madde ötesi bir varlık var. Yani bu madde dediğimiz aslında hocamızın kitabının başlığı tabii anlatıyor. Hayalin diğer adı madde. Onu algılayan bir varlık. O da madde değil zaten yani böyle. Allah algı olarak yaratıyor ve algılayabiliyor onu. Allah'ın dilemesiyle. Ama o algıları yaratan var işte. O da bizim mesela algıları hatırlattırıyor Allah. O da insanın hafızası oluyor. Bizim anılarımız var. Hatırlamasak anı diye bir şey olmaz. Ama Allah onu hatırlattırıyor. Çocukluk anıları, lise çağı, işte üniversite diyelim veya üniversite neyse yani o buraya gelirkenki hali. Oturduk, bir şeyler konuşuldu. Bunların hepsini hatırlattırdığı zaman Allah bir anı oluyor. Bu anıları kıyasladığı zaman insan da zaman geçmesine kapılıyor. Bakın o da algı. Mutlak zaman da yok. O sadece kıyastan kaynaklanan bir algı olmuş oluyor. Yani şu anki söylenen veya çıkan bir sesi hafızamızdaki hatırlattığı, Allah'ın hatırlattığı bilgilerle kıyaslatıyor Allah. Ondan da zaman algısı çıkıyor. Yani hafızamızda hiçbir bilgi olmasa, böyle insanlar oluyor bazen, hafızasında hiçbir şey tutamıyor. Bütün hafızasında kaybediyor diyelim. O zaman bütün zaman algısı kalkar. Yani zaman diye kıyaslayabileceği bir şey olmadığı için. Onun için ne geçmiş zaman kalır, hafızada bilgisi yok. Şimdiki zaman da kalkar çünkü geçmiş zaman olmayınca şimdiki zaman da olmuyor onun için. Gelecek diye bir şey de olmaz bu ikisi de olmadığı için. Şimdiki geçmiş zaman olmadığı için gelecek zaman da kalmaz. Ve hiç o anı yaşar. Ama o zaman algısı kalkar. Zaman da algı. Mekan da aynı şekilde. Bakın bilim adamları da bunu söylüyor zaten. Şimdi biz burada hep gördük. Görmeyle başladık önce. Sonra duymayla, işitmeyle başladık. Bunların hepsi bizim küçücük beynimizin küçücük bir yerinde gerçekleşiyor. Hiç çıkamadığımız. Yani asla biz dışarıya çıkıp, o dışarısı zannettiğimiz yere çıkıp bakma imkanımız yok. Hayatımız boyunca yani bu kadarcık bir yerde yaşıyoruz. Bakın bilim adamları da bunu açıklıyorlar. Diyorlar ki bir bira alabilir miyiz? Mekan da algı o zaman. Yani öyle olması gerekiyor bilimsel olarak. Bilim adamları da bunu söylüyor. Diyor ki bakın büyük bir hologram içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım.
It's a question that we don't necessarily have a good answer to. I think this is a big philosophical problem.
Bilim dünyamıza dair söyleyebileceği şeyler açısından çözmemiz gereken ve devam ediyor. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemleyiciyizdir diyor. Yani insanın şeyi gözlemlemektir.
our world because we are always the observer in science. So we are still.
Yani eninde sonunda insan beynine gelip ancak yaptıklarımızı.
We're constrained by what is ultimately coming into our into the human brain that allows us to see.
Görmemize ve algılamamıza izin veren şeyle kısıtlanmışızdır diyor. Yani insan beyninin içinde biz mercimek kadar bir yerde ne gösteriliyorsa bize onunla kısıtlanmışızdır. Biz gözlemleyeceğizdir. Ama onları yaratan bir varlık var o zaman inşallah devam ediyor. Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir diyor. Bakın yanılsama diyor. Bilim adamları söylüyor bunu ve dünya ünlü bilim adamları bunlar. Çünkü diyor bakın gerçekte dışarı çıkıp içeride ne olduğuna bakma imkanımız yok. Hocamızın söylediği de bu yani. İnsan hiç çıkamadığı bir yerde yaşıyor hayatı boyunca. Şu kadarcık bir yerde. Oradan da çıkamıyor. Dışarıya da bakamaz zaten yani. Dışarıya dışarısı yok onun için zaten. Bakın şimdi devam ediyor. Beyniniz orada dışarıda olanla burada içeride olan arasındaki farkı bilmez. Yani siz dışarıda olanı bilemezsiniz diyor. Dışarısı var mı onu da bilemezsiniz anlamına geliyor tabii söyledikleri de. Dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Bakın gördünüz mü? Bilimsel bir gerçek bu yani. Bu bir felsefe falan değil. Yani bilim bize bunu net olarak kanıtlıyor zaten. Independent of what's going on in here. Bu kadar. Yani bu bilimsel teknik gerçekler bize hep adım adım insan ruhunun varlığına ve Allah'ın varlığına götürüyor. Yani başka hiçbir açıklaması yok bunun. Yani
tek mutlak varın yalnızca Allah olduğunu biz
buradayız. Allah olduğunu. İnşallah. İşte mesela dünkü veya evvelsi günkü programda hocamız söyledi hani bazen diyorlar ya işte sen varsın ama Allah nerede haşa bazen böyle işte o radyo dalgası gibidir haşa onun için göremeyiz gibi izahlar yapmaya kalktıklarını hani anlatmıştı hocamız. Tabii bu o kadar densizce bir şey ki o zaman yani şunu kabul etmiş oluyor. Sen mutlak varlıksın haşa, Allah hayalmiş gibi haşa. Halbuki Allah mutlak varlık, biz hayaliz. Yani Allah bizi anan yaratıp var olduğumuzu hissettirtiyor bize. Allah yaratmayı durdursa biz ezelde yokuz zaten. Kendi ruhundan üfürüyor bakın. Taşıdığımız ruh Allah'ın. Anılarımızı yaratan Allah, anılarımızın sahibi Allah. Bütün algılarımızı yaratan Allah, algılarımızın sahibi de Allah. Her şeyin sahibi Allah. Mutlak varlık Allah, hayal olan insandır inşallah.
İnşallah.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Kulakta kalmıştık ilk yarıya girerken. Kulakla da devam edelim isterseniz hocam.
Evet, şimdi iç kulağın duymayla ilgili kısmından bahsettik. Bir de ikinci bir görevi var iç kulağımızın. Denge görevi. Denge ile ilgili semisirküler kanal denilen 3 tane yapı var. Gelebilirsek videoda. Orada bir tarif edelim önce.
Geri.
Biraz geri gidelim. Resimli olarak geri.
Buradan.
Evet. Şimdi semisirküler kanal denilen yapılar bizim hareketle vücudumuzun yerini nasıl belirlediğimiz, yani beynimizin bunu nasıl algıladığını algılamaya yardımcı omurilik soğan dediğimiz yapıya yardımcı bir sistem. Burada çok detaylı, çok evet, sesini kısabiliriz.
Instead, specific areas.
Kapatabilirim sesini. Evet. 5 tane algılama mekanizması var. Burada durdurabilirsek.
Evet.
Evet, geri gidip durduralım. Bu yapılardan 3 tanesi semisirküler kanal dediğimiz yapılar. Bu yapılar vücudumuzun dönme hareketine. Dönme hareketiyle ilgili kısımlar. Başımızı öne eğmemiz, başımızı sağa sola çevirmemiz veya yanlara şu şekilde çevirmemizi algılayan, yani bu hareketleri yaptığımızı beyne ileten yapılar. Bir de düz hareketlerimiz var değil mi? Öne doğru, arkaya doğru gitme veya yukarı aşağı doğru gitme. Bu 5 tane ayrı hareketi, 5 tane ayrı organ var kulağımız içinde. Onlar algılıyorlar. Tek tek görecek olursak. Biraz geri gidebilirsek. Geri gidip duralım orada. Şimdi yine duymadaki gibi aynı mekanizma aşağı yukarı çalışıyor. Fakat bu sefer sistem sadece algıyı beyine iletmekle kalmıyor. Yavaş ileti veya hızlı ileti göndererek ne tarafa doğru beynimizin veya kafamızın hareket ettiğini de beyne iletiyor. Yani sistemde daha değişik bir yapı var. Algıları yavaşlatarak veya hızlandırarak bunun beyinde nasıl bir hareket olduğunu algılatıyor. Şimdi burada daha yakından izleyecek olursak.
Sağ taraf salyangoz işitme ile ilgili bölüm. Sol tarafta yarım daire kanalları.
Yarım daire kanalları. Evet, 3 tane daire kanal var. Bunlar birbirine 90 derece açıyla, yaklaşık 90 derece açıyla yerleşmiş durumda. 3 boyutlu hareketlerin beyne iletiminde görev almakta. Evet, yine aynı silya sistemi var. Sıvının sağa veya sola doğru hareketine göre bir tarafta iletinin hızlanmasını sağlıyor. Daha hızlı bir şekilde beyne ileti gitmesi. Diğer taraf harekette de yavaş bir şekilde beyne iletmesi, iletilerin gitmesini sağlanmakta. Bu şekilde beynimiz ne tarafa doğru hareket geldiğini, hangi algılayıcı hücrelerden hareket gittiğini anlayarak hareketin yönünü tayin etmekte. Evet.
O kadar.
Evet. Özelleşmiş yapıları görülüyor, evet.
Tabii bu yapılar olmasa biz dengeyi kuramayız. Yani dik durma veya işte biraz yana yattığında dengeyi koruma mümkün olmazdı. Ancak bu şekilde sürekli olarak beyne gelen bilgiyle farklı kaslar kasılarak denge sağlanıyor. Özellikle mesela hareket ederken, diyelim ki futbol oynanıyor veya voleybol oynanıyor veya koşuluyor veya bir hareket yapılıyor. Yana yattığında ve diğer durumlarda, pozisyonlarda mümkün değil, duramazdık. Yani evet, kapaklanırdık, düşerdik. Burada bir sistem daha var. 2 milisaniye önce denge organındaki hücreler nerede, vücudun nerede olacağını tahmin ederek bir parça önde gidiyorlar. Ama çok kısa bir süreli bölüm. 2 milisaniye gibi bir süreyle önde giderek önden önden gönderiyorlar. Çünkü eğer bu önde gitme olmasaydı hep bir gecikme olurdu. Yani harekete göre çok süratli hareket edildiğinde, özellikle hızlı hareketler esnasında orada işte kapaklanma, düşme vesaire olurdu. Ama bu şekilde bir sistemle Allah hep önceden önlem aldırarak oradaki hücrelere, ona göre insanın dengesi korunuyor. Peki nereden biliyor bunlar? Nasıl bir tahminde bulunuyor hücre? Evet. Hücrenin tahminde bulunması çok olağanüstü bir şey. Hücre gördük işte, yani lipidlerden oluşuyor, karbonhidratlar var, içinde atomlar var. Atomlar nasıl bir tahminde bulunuyor, sonuç çıkarıyor? Burada hep Allah'ın aklının tecellisini görüyoruz. Bütün her yerinde insan vücudunun, insan hücresinin, proteinlerde, DNA'da, her yerde inşallah.
Sonuçta bir et parçasından bahsediyoruz. Yani sadece özelleşmiş hücreler var. Beyin hangi hücreden ileti geldiğine göre bunu algılıyor. Yoksa dış dünyayla hiçbir bağlantısı yok halbuki.
Evet. O özelleşme denilen konu da, yani farklılaşma da çok acayip bir konu. Çünkü vücudumuzda normalde 220 çeşit vücut hücre tipi var. Ama hepsi de aynı DNA'dan yapılıyor. Yani hepsinde aslında genetik materyal aynı. Fakat kullanılacağı yer neresiyse ona göre şekil alıyor ve orada kullanılacağı, sadece orada kullanılacağı proteinle ilgili DNA bölümlerinden protein sentezi oluyor. Burada çok muazzam bir konu var. Yani kulağın duymasıyla ilgili bölümlerde, iletimde mesela, orada hocam az önce gösterdi, ilgili mesela nörotransmitterler çalışıyor. Orada mesela kalsiyumu içeri alacak olan intermembran proteinler var. Özellikle oradaki proteinler mesela fonksiyonel. Dışarıdaki kalsiyum kanallarını, oradaki sodyumun geçişini isteyen, izleyen özel proteinler sadece çalışıyor. Ama çok enteresan bir durum var. Bu vücudumuzun 100 trilyon hücresinin 100 trilyonuna da hakim bir gücün varlığını bize gösteriyor. Bizim kulağımızın içerisinde küçücük bir et parçası, içinde de su dolu. Bu sıvı dolu yapının bir tarafı da salyangoz deniliyor ve oradaki hücreler elektrik sinyalini üretip gönderdikleri yerde bir ses olduğunu görüyoruz. Diğer tarafında da X, Y, Z şeklinde sıralanmış, X, Y, Z koordinatlarını temsil eden yarım daire kanalları var. Oradakiler de ürettikleri elektrik sinyaliyle denge yaptığını biz zahiren görüyoruz. Halbuki çok enteresan bir durum. Kaslarımız da bizim hücreden oluşuyor, kemiklerimiz de hücreden oluşuyor. Bütün vücudumuz aslında 100 trilyon hücrenin büyük bir kısmı da sudan oluşuyor. Varlığıyla ayakta duran, hareket eden bir mekanizma. Bunlardan bazı hücreler, küçük bir kısmı, kulağın oradaki, bütün dengemizle alakalı trilyonlarca hücrenin ne pozisyonda durması gerektiğine karar veriyorlar. Burada çok üstün bir aklın kudretini görüyoruz. Nereden bilecek karanlık bir durumda? Gözlem yapamıyor. Duyamıyor da, yani öyle bir durumu da yok. Hangi pozisyonda olduğumuzu da bilmiyor. Fakat vücudun hangi kasının ne şiddette kasılması gerektiğini, vücudun ne durumda olduğunu, hepsinin net ayarını yapıyor ve dengesini sağlıyor. Hatta sadece ayakta yürümek ve koşmakla ilgili de düşünmeyelim. Mesela elin üstünde de yürüyor jimnastikçiler. Orada da bir denge mekanizması var. Yani içi sıvı dolu et parçasının tam bu sefer 180 derece ters döndüğünü dikey olarak görüyoruz. Yine denge sağlıyor. Yan durum mesela duruyorsun, yanda da denge sağlıyor 90 derece eğimde. Öbür türlü yat, onu da eğim sağlıyor. Hatta jimnastikçiler sürekli de taklalar atıyor, artık birçok çeşit hareketi yapıyor. Yine dengeyi sağlıyor. Yani üstün ve muazzam bir makine ama bütün vücudun, mesela 640 tane kas var vücutta, iskelet kası. Bunların hepsine hükmedip dengeyi hep muazzam şekilde sağladığını görüyoruz. İşte bu bütün sistemin hepsinin o üstün kudret tarafından yönetildiğini bize gösteriyor. Maşallah.
Spor esnasında kulağa bir darbe geldiği sırada mesela denge bozuluyor.
Denge bozuluyor, evet.
Yıkılma gerçekleşiyor. Yani sert bir darbe geldiği anda, işte ne bileyim top oynarken olur, basketbolda olur ya da başka sporlarda kulağa bir darbe geldiği anda, o sıvıyı titretecek o farklı bir darbe geldiği anda bayılma gerçekleşiyor. Yani yere yığılma, dengenin bozulması gerçekleşiyor. Bu da çok ince bir hassas noktada olduğumuzu gösteriyor. Hani hiçbir şekilde hareket ederken, atlarken, zıplarken hiçbir şey olmuyor. Dediği gibi Onur Hocam, jimnastikçiler ters dönüyor, zıplıyor. Hani bir sürü şekil kendi itibariyle konumunu değiştiriyorlar. Ama hiçbir şekilde bozulma olmuyor. Fakat dışarıdan bir darbe geldiği zaman da denge bozulacak kadar da hassas aslında. Çok ince bir ayrıntıda. Yani çok hassas bir düzenek var aslında bizde. Yani Allah tarafından düzenlenmiş, yapılmış hassas dengeler var. O dengelerde bizim gerçekten hayatımızı çok önemli şekilde etkileyen dengeler. Ve çok kompleks olarak yaratılmışlar. Birçok özelliğe barındırıyor içinde. Kulak diyoruz ama özellikleri anlat bitmiyor. Bitmez de, bu zaten anlatılan kısımlar çok az kısımları. Ve bu özelliklere biz doğduğumuz andan beri sahibiz. Evrimcilerin dediği gibi bu aşamaların zaman zaman olması, zaman içinde olması, aşama aşama olması mümkün değil. Çünkü bir tanesinin olmaması demek, sistemin tamamen yok olması demek, var olmaması demek. Bunun da yokluğu demek, duymanın hiçbir zaman olmaması demek. Öyle bir dönem olmadığı için biz zaten evrimin olmadığını bu şekilde de görebiliyoruz. Hiçbir şey aşama aşama gerçekleşmemiş. Allah bir anda her şeyi var etmiş. Bunu görebiliyoruz, yaratmış.
Maşallah. İman hakikatleri de çok önemli bu konuda. Ben de biraz iman hakikatlerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü iman hakikatleri insanların imanını etmesine daha çok vesile oluyor. Allah'ın yaratma sanatını çok iyi detaylı şekilde görmüş oluyoruz inşallah. Kendi aspirinlerini üreten ceviz ağaçları. Bunlardan biraz bahsedeceğim. Bilim adamları araştırdığı örneklerde biri ceviz ağaçları ve çınar ağaçları. Kuraklık, çok yüksek sıcaklıklar ve benzeri olumsuz koşullarıyla karşı karşıya kalan ceviz ağaçları kimyasal bir ilaç salgılarlar. Bildiğimiz gibi ateş ya da enfeksiyona karşı insanların savunma mekanizmalarını güçlendirmek için aldıkları ilaçlardan biri de aspirindir. İşte ceviz ağaçlarının ürettikleri metil salisilat maddesi de aspirine benzer. Bu etken maddeyi içeren çeşitli pomatlar, gargaralar ve jeller üretilmektedir. Metil salisilat ağaçların zor şartlarda başa çıkabilmeleri için biyokimyasal savunma mekanizmalarını güçlendirecek bir kimyasal vardır. Ve ceviz ağaçları bu maddeleri bünyelerinde gaz halinde üretirler. Söz konusu bileşikler cevizin savunma mekanizmalarını güçlendirici proteinler üretilmesini hızlandırmaya yarar. Bitkilerin kendilerini korumak amacıyla kimyasal madde üretmelerine başka bir örneği de çınar ağaçlarında görürüz. Çınar ağacı yapraklarından salgıladığı bir öz su yardımıyla gövdesinin altındaki toprağı sistemli bir şekilde zehirler. Öyle ki bu zehirden sonra toprağın üstünde küçücük bir ot bile yetişemez. En önemlisi de bu zehirli maddeyi bünyesinde barındırmasına rağmen çınar ağacı kendisi bundan herhangi bir zarar görmez. Pek çok bitki türü Yüce Allah'ın kendileri için yarattığı bu özel sistem vesilesiyle olumsuz çevre koşullarına direnç gösterirler. Bu Rabbimizin her canlı türünü ihtiyaçlarına uygun sistemlere ve bu sistemleri kullanacak bilgiye uygun olarak yarattığının en güzel kanıtlarından biridir. Bir ayette Allah şöyle buyurmakta, şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerin, yerin ve içlerinde onların tümünün mülkü Allah'ındır. O her şeye güç yetirendir. Maşallah. Burada işte mesela biz hasta olduğumuz zaman doktora gidiyoruz. Doktor bize bir ilaç tavsiye ediyor. Bu ilaç da fabrikalarda üretiliyor. Yan etkisinin hangi molekülle, hangi kimyasalların birleşerek hangi hastalığa yararlı, verimli olduğunu bilerek bize veriyor. Biz kendimiz bir birey olarak bir ilaç üretemiyoruz. Ama Allah'ın yarattığı bir ağaç, bitki kendi ilacını üretebiliyor. Bu salgıyı salgılayabiliyor. Bu çok büyük bir mucize oluyor inşallah. Ne aklı var, ne şuuru var. Hiçbir şey yok. Sadece Allah'ın ilhamıyla ondaki bir yani sistem. Allah'ın, Allah'ın bir yararı ona sistem şeklinde inşallah.
İnşallah. İnşallah. Farklı bir alemden bahsedelim hocam. Dördü alabilir miyiz? Diatomlardan bahsedelim. Diatomlar suda yaşayan, genellikle suda yaşayan ve fotosentez yapabilen algler. Bu canlılar mikroskobik canlılar. Şu an slaytlarımızda gördüğümüz gibi mikroskobik boyutta bu canlılar. Bakın 1 santimetre küp suda 10.000 tane diatom bulunuyor. 25.000 farklı türü var. Ve bu türlerin hepsinin kabuğu da farklı. Bu canlılar kabuklarını yani evlerini kendileri üretiyorlar. Maşallah. Silisyumdan üretiliyorlar. Dolayısıyla çok sağlam. Zarar görmüyor. Bakın hepsinin çok güzel bir tasarımı var. Maşallah. Sudaki balıklar ve balinalar da tabi diatomlardan besleniyorlar fazlasıyla. Balık yağındaki D vitamini de diatomlar vesilesiyle üretiliyor. D vitamini. Ve endüstriyel olarak da kullanılıyor. Biz kullanıyoruz endüstriyel olarak da. Çeşitli malzemelerin filtrelenmesinde ve çeşitli maddelerin de yalıtılmasında kullanılıyor. Maşallah. Evet ve üreme hızı çok hızlı. Bakın bir diatom 10 günde 1 milyar farklı bireye üreyebiliyor. Bir diatom. 10 günde 1 milyar farklı diatomu üreyebiliyor. Çok fazla sayıda var. Dediğimiz gibi 1 santimetre küp suda 10.000 diatom bulunuyor. Ve dolayısıyla ekosistem için çok gerekli bir canlı diatomlar. Çünkü fotosentez yaptıkları için oksijen üretiyorlar. Bizim de tükettiğimiz oksijenin bir kısmını diatomlar vesilesiyle üretilmiş oluyor. Dolayısıyla bu dedik ya 10 günde 1 milyar diatom bireyine bölünüyor. Eğer bu üremede biraz azalma olsa, durağanlık olsa ekosistem bozulacak. Çünkü oksijen oranı düşecek.
Tabii. Sudaki canlılar da ondan besleniyorlar, faydalanıyorlar. Suda evet. Yaşayan diğer canlılar, bakteriler olsun, balıklar olsun onlar da alglerden faydalanıyorlar. Onun fotosentez yapmasından. Doğada biz bir sistem bütünlük görüyoruz bu şekilde de. Allah bunları hep bir sistem içinde yaratmış ve doğaya o şekilde sistemi koymuş. Ve bu sistemde bu şekilde besleniyor. İşte algler oradan besleniyor. Doğadaki diğer bakteriler, virüsler bizim hani zararlı olarak gördüğümüz şeylerin bile bize faydası var baktığımız zaman da. Çünkü bir başka kötü görünen şey bir başka şeyin faydasına sağlanmış oluyor. Bir başka canlının iyiliği faydasına için yapılmış oluyor, yaratılmış oluyor. O şekilde de ekosistem dediği gibi Erdem Hoca'nın da düzen hiçbir şekilde bozulmuyor ve sistem var oluyor bu şekilde de. Bu algler de hem denizde yaşayan canlılar için hem de bizler için önemli yere sahip ve küçücük dediğimiz hani 1 santimetre küpte 10.000 tane algdan bahsediyoruz orada. Küçücük canlılardan bahsediyoruz. Bu canlıların küçük boyutta olmasına rağmen bizim hayatımızda ve diğer canlıların hayatında çok büyük etkisi var inşallah hocam.
Bu siyanobakteriler çok önemli bir konu. Çünkü evrimi Allah dünyada yaşamı öyle bir formda yaratıyor ki bazı konular çok kilit. Bu kilidi hiçbir evrimci iddia ile açamazsınız. Ancak Allah yarattı derseniz oradaki konu açıklığa kavuşabiliyor. Bu siyanobakteriler de öyle bir konu. Yani ilk var olan canlı bunlar. Çünkü biz bunun fosillerini görüyoruz. Biraz sonra fosillerini de göstereceğim inşallah. İlk var olduğu anda öyle sistemler üzerinde var ki böyle ip üstünde yürüyen benzetmek için söylüyorum. Çok daha kompleks aslında ama ip üstünde yürüyen bir cambaz gibi. Yani bir tanesi olmasa hemen devrilecek, ölecek, yok olacak. Siyanobakterilerin yok olması ne demek biliyor musunuz? O zaman bitkiler de olmuyor. Çünkü siyanobakteri bitkiye ihtiyaç duyduğu azotu sağlayan, azot fikse eden bakteri gruplarından bir tanesi. Ve ilk var olan bunlar. Bitkiler olmayınca bu sefer oksijen olmuyor doğrudur. Yani fotosentez olmuyor. Karbonhidrat ihtiyacını karşılamıyor canlılar. O zaman hiçbir canlılık olmuyor. Yani yaşam çevrimi denilen konunun ilk başında duran, tek hücreli, en çok işi yapan ve gözle görülemeyecek kadar küçük olan canlılar. Bir de Erdem Hocam'ın gösterdiği atomlarda muazzam altın oran var, simetri var. Çok da güzel şekiller var. Şimdi bununla ilgili Nature isimli ünlü bilimsel bilim dergisi var. Nature çok ünlü bir bilim dergisi. Bakın siyanobakterilerle ilgili yazmış olduğu makalede Ne diyor? Ekrana verebilir miyiz? Bakın biraz o kısmı büyüteyim ben. Orada yazan konuşuyor. Diyor ki siyanobakteriler kara evrimi için çok büyük bir paradokstur. Paradoks ne demek? İçinden çıkılamaz bir nokta demek. Yani içinden çıkılamadığı, kilitlendiğini bugün bilim de söylüyor zaten. Kilitlenmesinin sebebi şu. Allah bu zamana kadar evrim teorisine ömür biçmişti. Yani bu zamana dedim, şu son yıllara kadar. Bu artık son yıllarda evrim teorisinin ömrü bitti. Kilitlendi, bitti. Öncesinde de insanlar şunu anladılar. Meğerse bu iddia tamamen propaganda ve yalan haberlerle ayakta tutulmuş. Günümüze geldiğinde bilimsel açıdan artık belli bir düzeye gelindiğinde, hani belli bir yükseklikten artık mesela karayı görürsün, denizde o seyahat edin. Onun gibi bilimde belli bir seviyeye ulaştı, artık Allah'ın yarattığı çok aşikar. Buraya kadar propagandayla gelebildiler. Yalan haberlerle, yalan fosillerle, yalan iddialarla ömürleri sürdü. Ama artık bu saatte, şu dakikalarda artık anlıyoruz ki, yani günümüzde artık tek bir izah var. Yani bugün siyanobakterilerin içindeki bilgiyi oraya koyan akıl, o bilginin sahibi olan akıl, oradaki proteinlerin ve hücrenin müthiş uzmanlıkta iş görmesini, oradaki uyumu, bütün yani tüm dünyada bir uyum var. Tek hücresinden çok hücreli canlısına kadar. Hepsine hükmeden ancak bir kuvvetin varlığıyla bunun mümkün olabildiğini bilim gördü. Bütün bu yalan olan haberler, bütün bu yalan aldatmacı olan fosillerin hepsi artık hükmünü yitirdi. Tabii hocamız bilimi özellikle göstere göstere bütün yayın organlarında, kitaplarda, dergilerde ve televizyonlarda bütün insanlara anlattıktan sonra evrim son nefesini verdi artık. Şimdi böyle bir titreme şeyinde, tam böyle canı çıktı çıkacak ya onun gibi, son artık bir müdahaleyle onu da artık bu enkazını inşallah süpürüp dünyadan temizleyeceğiz inşallah.
Bugün Şeyh Nazım hocamızın filmini göstermişti de hocamız. Mübarek diyor ki Şeyh Nazım Hazretleri, Süveyş kanalından diyor bir gemi geçebilir diyor. İkinci bir gemi geçemez diyor. O görevi diyor hocanızdan başkası da yapamaz diyor. Nedir o görev? Dünyada materyalizmi, darwinizmi yerle bir etmesi. Hocamız söylüyor tabi Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak darwinizmi, materyalizmi yerle bir etmesi. Küfre top atıyor diyor mesela inşallah. Ama diyor münafık yobazlara da top atıyor diyor aynı zamanda. Yani onları da bilimsel delillerle eziyor Allah'ın izniyle. Yani bilimsel olarak. Çünkü delil getiriyor. Getirdiği deliller de hocamızın bilimsel deliller, Kur'an'dan deliller, hadislerden deliller ama çok net deliller. Karşı konulamaz. Zaten nitekim de bakın hiç dikkat edin. Ne bir darbiniz çıkıp ya siz böyle diyorsunuz ama o öyle değil. Onun delili bu. Bakın size somut delil hiç demiyorlar. Yani bir kere bile yok. Hocamızın 300 tane kitabı var. Tek bir noktada yanlışlayamıyorlar. 300 tane kitap ve her konuda kitaplar. Genetik var, moleküler biyoloji, biyoloji, astronomi, kuantum, fizik, psikoloji, sosyoloji, kuantum fiziği, yani Kur'an'ın temel konuları, işte dünya politika konjonktürü, değil mi? Masonlukla ilgili kitaplar var, evrimle ilgili kitaplar var, komünizm var, faşizm var, materyalizm var, satanizm var. Ondan sonra reenkarnasyon var, her şey var. Budizm var, yani var da var. Yani Allah'ın dilemesi maşallah. Bu çok olağanüstü bir durum. Hakikaten çok olağanüstü bir durum. Aynı şekilde mesela yobazlık sistemini de eziyor. Yani yobazlık çok büyük bir tehlike, münafıklık, yobazlık. İslam'ın önündeki hatta en büyük tehlike. Çünkü dedi hocamız bugün kafir, yani Allah'a inanmayan, Allah'ı reddeden daha dürüst oluyor. Söylüyor, ben diyor Allah'a inanmıyorum diyor. Açık açık söylüyor. Münafık öyle olmuyor. Münafık süper sahtekar. Ve çok tehlikeli. Allah onun için de en alt tabakasına koyuyor cehennemi. Sonsuza kadar azap var. Onun için dedi hocamız münafıktan nefret edilir. Kin duyulur münafığa, nefret edilir. Fakat küfürden nefret edilmez. Küfre merhamet duyulur. Sevgi, şefkat gösterilir inanmayan Allah'a. Ama münafığa nefret beslenir. Çünkü son derece sahtekar. Bir kere Kur'an'ı biliyorlar mesela. Kur'an'ı bildiği halde Allah'ın varlığına mesela peygamberimiz döneminde peygamberimizin yanında bulunuyorlar. Bütün her şeye şahit oluyorlar. Allah'ın ayetlerini biliyorlar. Ona rağmen Allah'ı inkar ediyor, sahtekarlık yapıyor, ihanet ediyor ve peygamberimiz gibi güzel ahlak, mübarek bir insana karşı suikast düzenliyorlar. Mesela Dırar Mescidini kuruyorlar. Onu ortadan kaldırmak için, yani haşa, peygamberimizin ölmesini istedikleri için. atak üstüne atak yapıyorlar, sonra da mağlup oluyorlar. Yani mutlak mağlup yaratılmışlardır. Hazreti Mehdi döneminde de böyle. Hazreti Mehdi'nin yanından ayrılan münafıkların da münafıkların en azgın olduğunu söylüyor Peygamber Efendimiz. En şiddetleri olduğunu. Ama onlar da mağlup oluyorlar. Onlar da Hazreti Mehdi'ye karşı atak yapıyorlar. Demiştik hocamız mesela bir atak yapıyorlar. Ha şimdi oldu tamam diyorlar. Mağlup oluyorlar. Bir daha. Hadi şimdi bu sefer oldu diyorlar. Bir daha. Hep mağlup oluyorlar. Ama tabii kader inişler çıkışlar olur. Müslümanın kaderinde demişti hocamız. Fakat mutlak mağlup olmak üzere yaratılmışlar. Ve Müslümanın da hayrına oluyorlar. Ama münafığa karşı da nefret duyulması gerekiyor. Allah onları lanetliyor zaten Kur'an'da inşallah. Allah onları kahretsin diyor inşallah. Dolayısıyla Hazreti Mehdi'nin, yani özetleyecek olursak, çok büyük icatları oluyor, çok büyük mücadelesi oluyor. Darwinizm ve materyalizm ki dünyanın %99'unu kontrol altına almışken Allah Hazreti Mehdi'sini vesile ediyor, yerle bir ettiriyor. Münafıklık ve yobazlık da dünyanın önemli bir kısmını tutmuşken, bütün çünkü İslam dünyasına hakim olduğu önemli bir kısmını İslam dünyasının, hakikaten her yerde değişik mezhepler oldu, gruplar oldu, tarikatlar, cemaatler oldu ve muazzam ve kin ve nefret girdi araya böyle. O ondan nefret ediyor, onu fasık olarak görüyor, onu fasık görüyor. Kur'an'ın dışında bir din oluştu önemli bir kısmında İslami Müslümanların. Darwinizm ve materyalizm bir yandan kontrol etti, bir yandan işte yobazlık sistemi devreye girdi böyle. İkisi de iç içe zaten. Ve dünya 20. yüzyılda yaşadığı acı tecrübeleri yaşadı Allah'ın dilemesiyle. Mehdiyet işte buna karşı ikisine birden mücadele ediyor. Hem cereyan-ı münafıkane diyor Said Nursi Hazretleri, hem de maddiyin tabi yönü, yani Darwinizm ve materyalizm tanrılığına karşı ve tam susturacak tarzda diyor. Cereyan-ı münafıkaneyi de manen darmadağın edecek diyor. Bu tabii çok büyük icat Allah'ın devresi. Onun için en büyük Mehdi zaten. Ahir zamanın Mehdi'si, yani içinde yaşadığımız dönemin Mehdi'si de en büyük Mehdi. Hem Mehdi diyor, en büyük müceddit, en büyük müştehit diyor. Hem Mehdi, hem hakim, hem kutbu azam diyor inşallah Said Nursi Hazretleri. Yani hiç tartışmasız bütün insanların kabul edeceği, hepsinin çok seveceği ve yani herkes bilecek. Hakikaten diyecekler mesela Mehdi inşallah İslam Birliği olduğunda, Türkistan Birliği kurulacak. Başındaki kişi Mehdi olacak Allah'ın izniyle inşallah. Hazreti İsa ile birlikte namaz kılacaklar. Hazreti İsa imamlığa geçirecek. Bütün fiziksel özellikleri de olacak ve herkes de bilecek. Evet diyecekler. O kişi hakikaten hem Türkistan Birliği'ni kurdu, vesile oldu Türkistan Birliği'nin kurulmasına. Hakikaten diyecekler. Darwinizm ve materyalizmi yerle bir etti ve yardım da görmedi bunun için diyecekler inşallah. Hakikaten diyecekler. Bütün yobazlık hurafe sistemini o ortadan kaldırdı. Münafıklara karşı da çok şiddetli mücadelesi olmuştu inşallah. Onları da ezdi diyecekler. Her yönden kabul edilecek inşallah. Bakacaklar mesela geniş alınlı olduğunu görecekler. Yeşil gözlü olduğunu, kabisli kaşlarının olduğunu, siyah saçlı, sakallı, ileri yaşlarda genç görünen. Çünkü 40 yıllık bir mücadelesi var. Ve gençliğinde başlıyor mücadeleye. Demek ki Hazreti Mehdi'nin iyice bütün insanlar tarafından tanınıp sevildiği dönem Allah'ın izniyle önümüzdeki bir 10 yıl içerisinde, çünkü Hicri 1400'lerde göreve başladığını söylüyor Peygamber Efendimiz. Bütün alametler de bu şekilde. O dönemden beri 32 sene oldu. Hicri 1432'deyiz şu anda. 40 yıllık bir dönem, 40 yıllık. O zaman da gençlik çağındaysa demek ki böyle insanların, yani herkes tarafından tanındığı dönemlerde 60'lı yaşlara yaklaştığı bir dönemde olmuş oluyor. Yani o civarda. Ve genç görünümlü oluyor inşallah. Onu görecekler. Bir kere eline mahsus dedi hocamız, Hazreti Mehdi sırtındaki benleri de gösterecek inşallah. Onu da görecekler. Tam peygamberimizin sahip olduğu gibi bir mührü olduğunu, iki kürek kemiği arasında inşallah. Geniş omuzlu, geniş karınlı ve geniş uyluklu olduğunu görecekler. Sakalının şekline tarif ediliyor mesela, değil mi? Kevseç ince yapılı kenarlarda, meczum. Ön dişleri parlak. Mesela benine kadar tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Açık renkli bir ben diyor. Yani bu deri de koyu renkli değil. İncimsi yıldız gibi parlar diyor. Açık renkli, yani yanağında bir beni var. Ağırlıklı olarak sağ elini kullanıyor. Ve bütün bu icatları yapan kişi tabii en önemlisi. Sadece fiziksel özellik yetmez. Ama hepsini de göreceğiz detaylı olarak Allah'ın izniyle. Yani kimsenin karşı çıkabileceği gibi bir durum değil. Ama başlangıçta karşı çıkmaları da mucize. Yani talebeler 313'te kalıyor mesela. O da çok büyük bir mucize. Hatta iftiralar atıyor böyle mübarek bir insana. Bu kadar güzel ahlaklı, üstün ahlaklı, bu kadar adaletli, bu kadar Allah'tan çok korkan birisine çok büyük iftiralar atılıyor. Bu iftiralar neticesinde hapse girdiğini anlıyoruz. Davalar açıldığını, hapse girdiğini hem medyada gerek de işte diğer medya kuruluşlarında. Böyle birisi oluyor Hazreti Mehdi. Ama sonunda kimsenin karşı çıkabileceği gibi değil. Çok üstün deliller var. O kadar detaylı tarif edilmiş ki. Başka kimseye böyle detaylı tarif yok. Hazreti İsa da tarif ediliyor. Onun da fiziksel özelliklerini bildirmiş. Mesela saçlarının rengiyle kestaneye çalan bir altın renginde, kulak memelerinde yanlarda, arkada biraz daha omuzlarına doğru uzunca ortadan ayrılmış. Yüzü çilli, orta boylu oluyor da Hazreti Mehdi gibi inşallah. Ve birbirlerine de benziyorlar. Benzerlik de var inşallah. Nitekim aynı soydan da geliyorlar. Peygamberlerin hepsi aynı soydan oluyor. Hazreti Mehdi de Peygamberimizin soyundan olduğu için o da peygamberler soyundan geliyor. Yani peygambere de dayanıyor. Tevrat'ta bildirildiği gibi Hazreti Davud'a da dayanan bir soyu olmuş oluyor inşallah. Aynı şekilde Musevilerin de beklediği kişi olmuş oluyor. Onlar da Şilohu ve Kral Mesih Moşiya'yı bekliyorlar. Aynı kişi Hazreti Mehdi. Onlar da çok sevecekler, tabi olacaklar, Müslüman olacaklar. Hristiyanlar da aynı şekilde. Bütün dünyada mutluluk, adalet hakim olacak. Ama kimsenin de bir delili olmayacak. Yani herkesin ittifakla kabul ettiği. Normalde mesela hani diyorlar ya bazen, işte filanca kişi bu dönemin müceddidi. Öyle değil yani. O senin müceddi dediğin kişiyi başka bir tarikatların hiçbiri kabul etmiyor. Onların göstereceğini de onlar kabul etmez. O mezhebin göstereceğini, Sünnilerin göstereceğini Şiiler kabul etmez. Şiirinkini Sünni kabul etmez. Mehdi'nin özelliği hiçbir kimsenin biatı boynunda olmaz diyor Peygamberimiz. Yani hiçbir tarikata mensup değil. Şeyhi olmuyor. Nübüvvet yolundan geliyor zaten inşallah. Yani bir tarikat medrese eğitiminden de geçmiyor. Herkesin de ittifak edecek kişi oluyor bunun için inşallah. Yani bütün insanların, Sünnilerin, Şiilerin, Vahabilerin, Caferilerin, Hristiyanların ve Musevilerin tamamının inşallah.
İnşallah. İnşallah. Dediğin gibi Hazreti Mehdi'nin hocam bir özelliği de münafıkların Hazreti Mehdi'yle mücadele edecek olması. Münafıklar çünkü müminlerle mücadele ediyorlar. Yani amaçları bu münafıkların. Bunu amaç ediniyorlar. Sürekli hani müminler neredeyse oraya gidip onlarla mücadele etmeye başlıyor münafıklar. Dolayısıyla Hazreti Mehdi ile de mücadele edecekler. Ancak tabii her zaman olduğu gibi münafıklar mağlup olacak, yenilecekler. Çünkü Allah Ali İmran suresinin 118. ayetinde şöyle buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar buyuruyor Allah. Yani münafık müminlerin her zaman zorluk içine girmesini ister. Onlara zarar gelmesini ister. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la da mücadele edecekler. Ama yenilgiye uğrayacaklar. Bakın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazreti Cabir radıyallahu anh'dan rivayet edilmiştir. Bu iş ondan ayrılanlara rağmen muzaffer olarak devam edecektir. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz. Yani ayrılanlar onun mücadelesine etkisini durdurmaya çalışacaklar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın. Amaçları bu olacak. Çünkü değil mi? Kur'an ahlakının en çok tecelli ettiği insan Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak döneminde. Dolayısıyla münafıklar ilk onu hedef alacaklar. Birinci hedefleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam olacak. Bu da tabii Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın imanın nuru olan kişiler tarafından anlaşılması için de bir delil olmuş oluyor inşallah. Ama Peygamberimiz şu sırrı da veriyor. Muhaliflerin ve ayrılanların ona zararı olmaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla münafıklar ne kadar mücadele etseler Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la ki edecekler, hiçbir zararı olamayacak inşallah.
İnşallah. Hadiste şöyle vuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hükümdarlığı zamanında, yani hükümdar olduğu zamanda zalimlerin ve müstekbirlerin hükümranlığı, münafıkların ve hainlerin siyasi nüfuzu yok olacaktır, son bulacaktır diye buyuruyor Peygamber Efendimiz. Çünkü Hazreti Mehdi Aleyhisselam zalimlerin, müstekbirlerin, münafıkların ve hainlerin, yani dine ihanet eden, İslam'ın karşısında olan insanların nüfuzuna son verdiği gibi, bütün o hakimiyetine, oyunlarına son verdiği gibi birçok anti böyle materyalist kökenli dinin karşısında deccaliyete hizmet eden, komünizm gibi, faşizm gibi materyalist teorileri temel alan bütün mesela vahşi kapitalizm gibi bütün yönetim şekillerini de inşallah ne yapıyor? İnsanlara gösteriyor. Bereket ancak nasıl olur? İnsanlara Allah'a tevekkül de olur. Allah rızası için çalışmak da olur. Bencilliğin yanlış olduğunu gösteriyor. İnsanların kafasındaki bu gaflet perdesini, şeytanın adeta mesela deccaliyet bir büyü yapıyor ve etkili oluyor. Büyü gibi. Şeytanın düzenini bir büyü gibi insanların üzerine etkili olduğunu görüyoruz. Özellikle bu Darwinist evrim teorisinden çok belli. Yani hiç akla gelmeyecek böyle saçma sapan, yani hiçbir bilimsel delili olmayan bir teori bilimsel kisveyle çıkıp tüm dünyada kabul ediliyor. Hayret. Normalde kabul edilmemesi gerekirken kabul ediliyor. Neden? Çünkü böyle bir büyü, yani onu hocamız mesela komünizmi açıklarken de söylüyor. Böyle mistik bir hava oluyor. Böyle mesela bilim kitlesinde 100 tane bilim adamı mesela aynı anda evrimle alakalı bir toplantı yapıp hepsi evrim var, evrim var, evrim var, evrim var diyorlar. Ya onu izleyen toplumda bilgisiz olan mesela bu konuda insanlar da o hakikaten ya o zaman olabilir demek ki bu kadar adam yalan mı söylüyor deyip doğru diyorlar. Ve o düşünceye sahip insanların nüfuz bulduğu, para ve imkan bulduğu bir düzen artık başlamış olduğunda da herkes o düzenin bir parçası olmuş haline geliyor ve bütün dünya yayılıyor. Ya bu Allah'ın özel olarak yaratmış olduğu bir kader. Normalde mesela Darwin ilk çıktığında onun çok samimi bir arkadaşı var, Richard Owen. O onun düşüncelerini tamamen saçma buluyor. Zaman içerisinde de Dawkins de hiçbir şekilde konuşmuyor artık. Sen delisin diyor o tarz. Onunla hiçbir şekilde konuşmama kararı alıyor. Dinozorları bulan kişi, British Museum'u kuran kişi. Yani normalde akıl ve şuuru olan bir insan zaten teorinin yanlışını anlayabiliyor. Ama hayrettir, tüm dünyada bir büyü gibi her tarafı kapladı. Hazreti Mehdi Aleyhisselam işte Deccaliyet'in bu büyüsünü ortadan kaldırıyor ve insanlara konunun gerçeğini gösteriyor. Mesela komünizmin gerçeğini anlatıyor. Darwinizmin gerçeğini anlatıyor. Bilim normalde Darwinizmin değil, Allah'ın yaratmasını gösterdiğini gösteriyor insanlara ve insanların kanaati geliyor. Yani tüm bilim adamlarının yaptığı bu işler sadece Allah'ın yaratmasını bize gösteriyor. Komünizmin yanlış bir rejim olduğunu inşallah bilimsel olarak mesela açıklıyor. Faşizmin yanlış olduğunu, bütün bu materyalist ideolojilerin her zaman için hüsranla sonlanan, ancak Allah'ın istediği Kur'an ahlakıyla ahlaklanıldığı zaman dünyada bereket, adalet, bütün o zenginlik ancak o zaman olacağını insanlar artık anlıyor, kanaatleri geliyor. Zira başka hadiste de mesela belirtildiği gibi Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncesi dönemlerde denenmedik yönetim şekli kalmıyor. Ve ne oluyor? Hepsi çöküyor. Hatta hadiste diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sabah kurulan bir işte birlik diyor, akşama diyor güneş batımında tekrar bozulur diyor mesela. O kadar hızlı artık devletlerin yönetimlerinin değiştiği, böyle devrimlerin olduğu bir zamana geleceğini söylüyor. Nitekim şimdi öyle mesela, Arap dünyasındaki bütün düzen değişmek üzere. Arap Baharı diyorlar mesela şimdi. İşte insanlar kötüyü ilk önce görüyorlar ki gördüler. Hazreti Mehdi Aleyhisselam da onlara en iyi olan şeyi gösteriyor. Allah'ın kusursuz düzenini. Ve insanlar da kanaatleri geliyor. Zaten kötüyü görmüş ecdatları veya kendisi de yaşamış. Sonra evet, dost doğru olan yöntem bu deyip belki de daha önce düşman zannettikleri, kötü niyetli olarak düşündükleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ı doğrusunu anladıktan sonra artık bağırlarına basıyorlar. Tüm dünya büyük bir sevgi seline dönüşüyor. Akın akın insanlar İslamiyet'e İslam oluyor, Müslüman oluyor ve İslam dünyaya hakim oluyor. Ve ondan sonra altın çağ dediğimiz döneme giriliyor. Ve yani yer diyor hazinelerin tutmaz artık bırakır diyor. Yani bir ekin ekiyorsun mesela 1000 başak veriyor. Müthiş bereketli oluyor. Bütün madenler açığa çıkıyor. Teknoloji müthiş derecede ilerliyor. Yani hastanelerden onu hocamız anlatıyor mesela. Para alınmıyor. Eğitim diye bir konu kalmıyor, sorun kalmıyor. Herkes gayet nazik, nezaketli, medeni bir yapıya bürünüyor ve hayat çok kaliteli ve konforlu hale geliyor. Sanat çok gelişiyor. Bütün her yerde şehrin altyapısı, üst yapısı, estetiği, bütün sorunlar, sosyal yaşama dair hepsi halloluyor. Çünkü imanla birlikte Allah'ın bereketi, insanlarda tecelli ettirdiği akıl, imanın vermiş olduğu sevgi son derece büyük bir şekilde artıyor. Ve bunun sonucunda da dünya inşallah hiç olmadığı kadar güzel bir hale gelmiş oluyor bütün dünya. İnşallah Allah bizi o döneme giderken CT'den grup içerisinde eylesin inşallah.
O zaman Abdülkadir Geylani Hazretleri bakın ne diyor Mehdi Hazretleri için. Münafıklar duysun inşallah. Abdülkadir Geylani Hazretlerinden. Her kim bu zata erişirse, Hazreti Mehdi'ye erişirse artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoymaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez. Askeri mağlup edilemez. Hakkı haykıran sesi susturulamaz. Tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. İhlas adımları yürümekle yorulmaz. Hiçbir iş ona güç gelmez. Maşallah.
Maşallah.
Hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz. Bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez Allah'ın izniyle. Maşallah. Galip olan, çünkü galip olan Allah'tır inşallah. Allah'tan Mehdi'sini inşallah eze eze söke söke, yani kaderde öyle olduğu için inşallah hiç kimse durduramaz. Bakın diyor ki hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez inşallah.
İnşallah.
Bugün de hocam güzel programımızın sonuna geldik inşallah. Yarın yine aynı saatte programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.